İyi günler sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Önder Hocam, Erdem Hocam, Onur Hocam, Doktor Oktar Hocam ve ben Önder Ataş ile birlikte güzel bir sohbet yapacağız inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden, ayrı zamandan ve evrim teorisinin bilimsel olarak geçersizliğinden bahsedeceğiz. Nasıl başlamak istersiniz hocam?
İnşallah iman hakikatleriyle başlayalım söylediğin gibi. İman hakikati hakikaten Allah'ın bize vesile kıldığı değil mi inşallah? İnsanları hakka getiren, yönelten, vesile olan en büyük bir araç inşallah. Bediüzzaman Hazretleri de iman hakikatlerinin kainattaki her şeyin üstünde olduğunu söylüyor. Ben bugün iman hakikati olarak biliyorsunuz insan vücudunda 220 farklı tipte hücre var.
Evet.
Halbuki hayata başlayan canlı anne karnındayken daha bir hücre, bir tane aynı hücre. Bu hücre sebebi bilinmeyen bir şekilde farklılaşarak vücudun bütün organlarını, dokularını, bütün parçalarını oluşturuyor. Ve 220 farklı tip hücrenin, 100 trilyon tane oluşan bu hücrenin 220 farklı tipte insan vücudunu oluşturduğunu ve bir ahenkle, bir sanatla ve bir uzmanlıkla yaşamı meydana getirdiğini görüyoruz. Allah'ın izniyle, Allah'ın tecellisi olarak inşallah. Şimdi o 220 farklı çeşit hücreden bir çeşidini anlatacağım. İnşallah her programda da bu hücre tiplerini tek tek anlatabiliriz. Sinir hücresiyle başlamak istiyorum inşallah. Bir sunumum var, onu da ekrana gösteriyorum. Oradan anlatabiliriz inşallah. Şimdi sinir hücresi bir akson, yani hücre gövdesi ve hücre gövdesinden olan çıkıntılar, uzun olan çıkıntı akson, kısa olan çıkıntılarda dendrit olmak üzere kısımlara ayrılıyor. Bazı özel yapıları var, sadece sinir hücrelerine has olmak üzere. Mesela miyelin bir kılıf var. Bu miyelin kılıf adeta elektrik kablosunun dışındaki plastik kısım gibi sinir hücresinde meydana gelen elektrik akımının daha hızlı ve iyi bir şekilde iletilmesini sağlıyor. Bu miyelin kılıfı oluşturan şivan hücrelerini görüyoruz. Şivan hücrelerinin oluşturduğu miyelin kılıfın bazı yerlerde boğum yaptığını, bunun adının Ranvier boğumu olduğunu görüyoruz. En sonunda hücrenin akson uçlarının ve dendrit uçlarının olduğunu görüyoruz. Bu uçlarda da sinir hücresinin diğer doku ve diğer sinir hücreleriyle bağ yaptığını anlatacağız inşallah.
Elektrik akımı Ranvier boğumlarından birinden diğerine atlayarak gittiği için çok hızlı iletiliyor. Eğer o miyelin kılıfı olmasa ve Ranvier boğumu olmasa son derece yavaşlardı bütün iletilerimiz. Bir şeyi algılamakta çok, mesela üstümüze hızla gelen bir arabayı çok yavaş algılardık, kurtaramazdık veya başka bir şey yaptığımız işi son derece yavaş yapabilirdik ama o miyelin kılıfından dolayı ve o özel yapıdan dolayı atlaya atlaya gidiyor. O çok süratlendiriyor.
Maşallah.
Maşallah.
Miyelin kılıf ne? Proteinden oluşuyor. Hı hı. İçerisinde bilinen ve bilinmeyen birçok çeşit protein var. Ve o proteinler de DNA'da bilgisi olan bir ürün. Dolayısıyla DNA'da demek ki sadece sinir hücresinin bilgisi değil, şivan hücrelerine o miyelin kılıfı sentezlemesini ilham eden kaynak olan o kodun da şifrenin orada olması gerekir. Yoksa Oktar Hocam'ın da söylediği gibi sinir sisteminde birçok aksaklık meydana gelebilirdi. Evet, devam edelim. Peki sinyal iletimi nedir diye baktığımızda, yani elektrik ve akımı olarak gördüğümüz, mesela duyu organlarımızdan gelen elektrik sinyali dediğimiz sinyalin ne olduğuna baktığımızda, kısaca reseptör denen hücrelerin, mesela sinir hücrelerinin basıncı algılayanı var, sıcaklığı algılayanı var veya birçok türde sinir impulsiyonu algılayan reseptör hücreler var. Bunların algılamasını yaptıktan sonra transdüksiyon denen iletiminden sonra en sonunda sinir sisteminin merkezi olan beyne gelip bunun bir cevap halinde vücuda geri iletilmesi. Sinyal denilen konu bu. Sinyal ileten hücre ise gördüğümüz gibi işte bu sinir hücresi. Bakın sinyalin iletildiği ve bağların oluştuğu sinaps denen kısmın ayrıntısını görüyoruz. Şimdi yukarıdan aşağı doğru bir elektrik yükünün sinir hücresinde aktığını ve bu akımın burada nörotransmitter adı verilen proteinden oluşan özel kimyasal bir forma dönüştürülüp karşıda doku veya sinir hücresinde bulunan nörotransmitteri algılayan özel yine proteinden yapılı kapıların, giriş kapılarının olduğu yerde akımın algılanıp devam ettiğini görüyoruz. Yani elektrik olarak gelen sinyal, impuls, sinir hücrelerinin bağlantı yerlerinde kimyasal bir forma, yani proteine dönüştürülüyor. Daha sonra bu proteine dönüştürülen nörotransmitterler diğer sinir hücresinin veya dokunun olduğu kısma iletiliyor. Daha sonra tekrar elektrik sinyaline çevrilerek iletim devam ediyor. Yani bu bildiğimiz bir iletim gibi değil. Mesela elektrik kabloları bir bütün halindedir.
Evet.
Prizden elektrik cihazına doğru bir bütün halindedir. Ama bizim sinir hücrelerimizde elektrik iletilmesine rağmen bir elektrik kablosu gibi değil. Aslında onun gibi elektrik iletiyor ama birçok yerde boşluklara sahip. Ve burada çok mucizevi bir şekilde nörotransmitterlere dönüşüyor. Bu çok hızlı oluyor. Yani o kadar hızlı impulslarda iletimde hiçbir hızla aksama ve kesilme olmamasına rağmen arada birçok dönüşüm yerinin olduğunu görüyoruz. Bakın şimdi bu nörotransmitterle ilgili şöyle bir ayrıntı gösterelim size. Az önce sinyalizasyon mekanizmasını göstermiştik. Şimdi bu elektrik impulsu yani sinyal dışarıdan artık etmenin ne olduğuna bağlı olarak yani basınç olabilir, çeşitli ağrılar olabilir veya sıcaklık olabilir, tat olabilir, koku olabilir, her türlü impuls. Bunu algılayan hücre, reseptör hücrenin algılamasına bağlı olarak belli bir iyon değişimi oluyor. Bu algılama dediğimiz kısım da şöyle, burada kırmızı olarak gösterilen algıya yol açacak olan özel bir madde. Bu da hücrenin dışında bulunan, eflatun renkte olan tam bu maddeye uygun olarak yapılmış, yaratılmış olan protein kapı. Bu kapıya eğer bu madde, mesela bir koku molekülü olabilir veya bu başka bir madde olabilir, çeşitli deterjanlar olabilir, çeşitli ilaçlar olabilir, çeşitli birçok yapı olabilir. Bunun birçok türü var, milyonlarca. Eğer bu tam bu proteinin hücrenin dış kısmına gelirse o zaman kapı açılıyor ve içeri iyonlar girmeye başlıyor. Sinir hücresindeki iyonlar sodyum ve potasyum. Bu iyonlar içeri girdiğinde akımda bir değişiklik oluyor ve akımın değişmesi sonucunda burada az önce anlattığımız sinapsda ilerleyen bu elektrik akımları oluşmuş oluyor. Gördüğünüz gibi potasyum elementinin dışarı doğru çıktığını, burada sodyum elementinin içeri doğru girdiğini az önceki sinyal mekanizmasından dolayı o zaman oluşan elektrik akımının sinir hücresinde iletildiğini görüyoruz. Tabi burada ek bir bilgi olarak da kalsiyum diğer elementlerin de yine sinir hücresinde yer aldığını söyleyebiliriz. Ve bu sinir hücresinin şimdi nasıl iletim yaptığını bu bir video ile anlatmaya devam edelim. Evet, burası sinir sistemimizin merkezini oluşturan beyin. Beyinde gördüğünüz gibi her şey elektrik sinyalleriyle iletiliyor. Ve sinaps denen boşluklarda iletimin kimyasal olarak aktarıldığını görüyoruz. Az önce anlatmış olduğum sinyalden dolayı içeri iyonların girip çıkması olayındaki akımın oluşuşunu şu an izliyoruz. Bakın, impuls olduğunda gördüğünüz gibi potasyum ve sodyum iyonları içeri girdiği anda bu sıra halinde yani domino taşı etkisi gibi bir akım gitmesine yol açıyor. Akım iletilerek sinirde bir impuls oluşuyor. Gördüğünüz gibi artılar içeri girince eksi yük oluşuyor. Dışarı çıkınca eksi yük, artı yük oluşuyor. Ve bu şekilde sinir sisteminin tamamında iletim vuku buluyor. Fakat bu elektrik dediğimiz gibi tam bu sinaps denen boşluklara kadar elektrik. Burada kimyasal forma dönüşüyor. Çok enteresan ve acayip bir konu. Burada çok özel bir şekilde gelen impuls, bakın nörotransmitterler bunlar. Nörotransmitterler sinaps denen şu arada boşlukta, burada bir boşluk var. Kablo burada yok yani, burada boşluk var. Protein paket halinde karşı tarafa gönderiliyor ve pakette de özellikle o transmittere, nörotransmittere özel kapılar var. Ve o kapılar açıldığında ancak impuls meydana geliyor. Bakın Rabbimiz En'am suresi 59. ayette şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sığınırız. Karada ve denizde olanların tümünü o bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi ve her şey apaçık bir kitaptadır diye buyuruyor Rabbimiz. Yani bütün her şeyin bilgisinin Allah'ın katında olduğu inşallah. Onu da biz de birer birer yavaş yavaş gösterdiğini görüyoruz. Vücudumuzda 220 tane farklı hücreden sadece bir tanesi bu sinir hücresi. Ve sinir hücresiyle ilgili daha birçok detay bilinmiyor. Mesela o nörotransmitterlere gelen verinin, yani gözden gelen görüntü merkezine gidip görüntü oluyor ama mesela nörotransmitterlerin içinde renge dair bilgi, derinliğe dair bilgi, üç boyutun nasıl oluştuğuna dair bilginin nasıl bir formda paketlendiği ve sadece elektrik akımından böyle bir verinin nasıl iletildiği, ne çeşit bir tarzda, yani bilginin neresinden rengin gittiği bilinmiyor. Bir nöron hücresinin içerisinde aynı anda birçok impulsun, hani impulsların birçoğunun hareket ettiği söyleniyor. Ama aynı anda yoldan giden bu impulsların nasıl birbirine karışmadan bir düzen içerisinde, bir uyum içerisinde ve son derece hızlı bir şekilde iletildiği de yine bilim dünyasının hala araştırdığı konulardan bir tanesi maşallah. Biz her nereye baksak bir hücremizde bile ancak Rabbimizin tecellisini ve onun yaratma sanatını görüyoruz inşallah.
Maşallah hocam, bu anlattığın işlem bir tane iki tane değil değil mi? Milyarlarcası gerçekleşiyor ve hatasız olarak gerçekleşiyor. Ve beş duyumuzda da, sırf beş duyumuz değil tabii, düşünme dediğimiz olay, aklımıza geldi hatırladığımız dediğimiz olay, her şey, görüntü hafızaları bu sistem sayesinde var oluyor. Maşallah.
Evet, vesilesiyle. Yani o kadar hayret verici bir sistem ki derin düşünüldüğünde, mesela elektrik sinyali moleküllerle diğer tarafa aktarılıyor. Fakat hiç kayba uğramıyor.
Evet.
Yani şekli değişmiyor. Aynen korunuyor ve moleküller bağlandıktan sonra bunlar hep iyon, yani giriş çıkış elektrik sinyali dediğimiz, o kadar kontrollü ve o kadar hassas ve mükemmel ki atomik hassasiyette kaç, ne kadar sayıda atomun gireceği çıkacağı, ne kadarlık bir akım oluşacağı ve bunların bir tane değil ki bir katrilyon sinyal oluşturuyor beyin her saniye. Yani herkesin beyni şu anda bir katrilyon sinyal oluşturarak otururken mesela dengemizi sağlıyor. Dudak hareketleri, konuşuyorsa dil hareketleri, kalbin atışı, hormonlar, bütün kasların koordinasyonu, gelen milyarlarca sinyalin değerlendirilmesi, gözden gelen ve ince ayar veriliyor. Mesela bir hareket yaparken hareketin her an ince ayarı söz konusu. Yani an bizim vücudumuzun, diyelim ki elimizi hareket ettiriyoruz, kolumuzu hareket ettiriyoruz. Sürekli olarak geriye sinyal gidiyor. El şu anda vücuda göre şu pozisyonda. Bu nasıl belirleniyor? Eklemlerin açısından belirleniyor. Değil mi? Kasların gerginliğinden. Bütün eklemlerden, omuz, dirsek, el, parmak, hepsinden geriye haber gidiyor. Ben şu anda şu pozisyona geldim, gerginliğim şu. Bilgine diye böyle. Orada beyinciye gönderiliyor bu bilgiler ve beyincikte ince ayar yapılıyor. Şimdi onunla ilgili bir filmimiz var. Bakın nasıl gerçekleşiyor. Onu bir dört alabilirsek.
Şimdi beyinciğin yapısına ve çalışma sistemine yakından bakalım. Beyinciği oluşturan hücreler Purkinje hücresi olarak isimlendirilirler. Bu hücreler beyni oluşturan hücrelerden farklıdır. Her bir Purkinje hücresi daha küçük yapılar olan granül hücrelerle 150 ila 200 bin bağlantı yapar. Beyinciğin büyüklüğünün beynin onda biri olduğu hatırlanırsa, bu kadar çok bağlantının böylesine küçük bir alanda gerçekleştirilmesindeki mükemmellik açıkça ortaya çıkmaktadır. Beyincik ve omurilik soğanında bulunan denge oranı, vücudun dengesini sağlamak için birlikte çalışır. Bu organlardaki hücreler yapılacak hareketin hızını ve yönünü tayin ederler. Vücudun bir sonraki şeklini önceden planlayarak, yeni durumda dengenin korunması için gerekli kaslara kasılmalarını emreden bir sinyal gönderirler. Bu işlemler o kadar süratli gerçekleşir ki, insan vücudu bir durumdan bir başka duruma birkaç milisaniye gibi kısa bir sürede geçebilir. Eğer bu hesaplamalar olmasaydı ya da herhangi biri hatalı yapılsaydı, insan dengesini koruyamaz ve her hareketinde yere yuvarlanırdı. Voleybol oynayan birini düşünelim. Bu kişi oyun süresince bütün dikkatini kendine doğru gelen topa ve o topla temas edecek olan ellerinin ve kollarının duruşuna verir. Bu sırada vücudunun hangi pozisyonda durması gerektiğini düşünmez. O andaki dengesinin korunmasını ve bir sonraki hareketi için hangi kaslarını kasması gerektiğini aklına bile getirmez. Tüm bu hesaplamaları beyincik onun için yapar. Oyuncunun en iyi pozisyonda en etkin vuruşu yapabilmesi için kaslara sürekli olarak emirler gönderir. Bu hesaplamaları insanın bilinçli olarak kendisinin yapması gerekseydi, voleybol oynarken konsantre olamaz ve hiçbir faaliyeti kontrolü altında tutamazdı. Daha doğrusu hiçbir zaman voleybol oynayamazdı. Bugün sahip olduğumuz bilim ve teknolojinin ulaştığı düzey bile bu sistemin çalışmasındaki detayları henüz tam olarak çözememiştir. Mükemmel bir tasarıma sahip olan bu hareket sistemi, Allah'ın yaratmasındaki üstün sanatın örneklerindendir. Her bir hücre, Allah'ın kendisine yüklediği görevi, onun emirleri doğrultusunda eksiksizce yerine getirmektedir. Bir Kur'an ayetinde şöyle buyrulur: her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz O, işlediklerinizden haberdardır.
Maşallah, yani burada çok üstün bir sanat var. Bu mesela dedi, filmde bir bilgi olarak verildi. Sinir hücrelerinin yaptığı bağlantı sayısı 150-200 bin. Yani sinir hücresi dediğimiz yapı milimetrenin %1'i büyüklüğünde bir hücre. Çok küçük, böyle mikroskopla zor görülüyor. 150-200 bin tane bağlantı yapıyor her hücre. Yani bir hücre 150-200 bin bağlantı yapıyor. Onun biraz yanındaki bir hücre yine 150-200 bin bağlantı yapıyor. Biraz önündeki yine 150-200 bin bağlantı yapıyor. Yani oradaki detay aklın kavrama sınırlarının ötesinde. Ama hiç hata olmuyor. Bizim bütün koordinasyonumuzu beyincik üstlenmiş durumda. Şimdi bu tabii şunu gösteriyor. Mesela beyincikte bir hasar olduğu zaman ince ayar yaptığı için harekette paralize denen durum oluşmuyor. Yani felç olmuyor. Ama hareketin koordinasyonu bozuluyor. Bütün ince ayar bozuluyor. Şimdi onun filmini izleyelim. Bakalım ne tip hasarlar ortaya çıkıyor beyincikte hasar olduğu zaman. Beyincik olmasaydı ne olurdu?
Ensenin üst kısmında yer alan beyincik, görünüş olarak minyatür bir beyni andırır ve beynin onda biri ağırlığındadır. Vücuttaki tüm denge ve hareketlerin koordinasyonunu beyincik sağlar. Hareketlerin düzgün yapılıp yapılmadığını denetler, eğer düzgün yapılmadıysa gerekli ayarları yapar. Hangi kasların hangi sırayla kısılacağını belirler. Beyinciğin denge ile ilgili bölümü vücudun duruşundan sorumludur. Biz farkında olmadan hareketimiz esnasında bedenimizin pozisyonu en ideal duruma getirilir. Sürekli olarak değişen pozisyonlara göre denge her seferinde yeniden sağlanır. Örneğin odanıza giderek masaya doğru ilerlediğinizi ve sandalyenizi geriye doğru çekerek oturduğunuzu düşünelim. Bu esnada aslında birçok karmaşık işlemi aynı anda gerçekleştirirsiniz. Otururken dizlerinizi, sırtınızı ve belinizi belli bir açıya göre bükersiniz. Bu hareketlerinizin her biri farklı bir açıyla yapılır. Fakat siz bu eylemleri yaparken hiçbir zaman için acaba belimi kaç derecelik açıyla bükmeliyim diye düşünmezsiniz. Çünkü bunların hepsini beyincik sizin için ayarlar. Peki beyincik olmasaydı insan nasıl bir yaşam sürerdi? Dengeli bir şekilde yürüyemez ve oturamazdı. Gözler odaktan sekerdi, eller hedefi şaşırırdı, sendeleyerek yürürdü. Ortalama 60-70 kilogram ağırlığındaki bir insanın sağa sola devrilmeden iki ayağı üzerinde yürümesi ve hatta koşması oldukça zordur. Bilim adamları ürettikleri robotlara bu hareketlerin ancak sınırlı bir bölümünü yaptırabilmektedir. Hiçbir robot henüz insan gibi esnek ve kolay bir şekilde hareket etmeyi başaramamıştır. Hareket etmek bir yana, cansız bir eşyayı dengede tutabilmek için bile bazı hesaplamalar gerekir. Örneğin, küçük bir insan heykelinin dik durabilmesi için mutlaka ayaklarının altına konulacak düz bir desteğe ihtiyaç vardır. Ayrıca bu destek, heykelin büyüklüğüyle de orantılı olmalıdır. İnsansa emeklemeyi bıraktığı andan itibaren ayakta durabilir ve bir an bile bunun nasıl olacağı endişesine kapılmaz. Çünkü hareket etmeye başlar başlamaz vücutta sürekli bir bilgi akışı gerçekleşir. Gözler ve kulaklar başta olmak üzere vücudun her yerinden beyinciye uyarılar gider ve bu uyarılar an be an değerlendirilir. Yapılan ince ayarlar sayesinde hiçbir teknolojiyle kıyaslanamayacak şekilde trilyonlarca işlem büyük bir düzen içinde gerçekleştirilir.
Yani maşallah burada hakikaten düşünmek lazım. Yani ince ayar diyoruz ama orada çok üstün bir akıl tecelli ediyor. Yani bize sahip olduğumuz bir akıl değil o. Yani biz ne olduğunu bilmiyoruz bile. Değil mi? Hareket yapılırken sürekli olarak gelen bilgi değerlendiriliyor. Oradan da komut geliyor. Mesela bir ilk filmde geçti. Çok küçük bir ayrıntı olarak geçti. Biz bir hareket yaparken beyincikteki ve beyin sapındaki denge organını ilgilendiren hücreler vücudun pozisyonunun çok kısa süre, yani milisaniye, 2 milisaniye sonra nerede olacağını önceden hesaplıyor. Bu şundan dolayı çok önemli. Önden komut gönderiyor kaslara ki son anda yetişip oraya, kapaklanma olmasın mesela, düşme olmasın diye. Çünkü spor yaparken insan çok seri hareketler yapıyor. Bu son derece önemli oluyor. Önceden bir hesap yapıyor. Şimdi bu hareketin devamında diyor, vücut biraz sonra diyor bu pozisyona gelecek diyor. Derhal o önden o kaslara haber gönderiliyor, önlem alınıyor. Aksi takdirde biz yıkılırdık yani. Evet. Onun için robotlar mesela bunu yapamadığı için, robot bir hareket yapıyor, bir dengesi bozuluyor, hemen yapışıyor yere. Yürüyemiyor. Ama insanda öyle değil. Muazzam bir koordinasyon var. Mesela beyince hasar olduğu zaman da öyle şeyler ortaya çıkıyor ki, yani ince ayar çok şeyde bozuluyor. Konuşmada bozuluyor mesela. Hecelemesi bozuluyor insanın. Hecelemenin bu yüz kaslarındaki o heceleme, artikülasyon dedikleri denilen olay beyincin kontrolünde ince ayar. Aynı zamanda yürüme bozuluyor. Ataksik diye bir yürüyüş ortaya çıkıyor böyle. Sendeleyerek yürümeye başlıyor. Çok zor atmaya başlıyor. Robot gibi ayaklarını böyle hasta. O rahatsızlık olduğu zaman. Çünkü ince ayar kayboluyor. Aynı zamanda distiyadokinezi diye bir şey ortaya çıkıyor. Bunlar Latince isimleri. Ardışık koordine hareketleri yapamıyor. Mesela biz beyincik sağlıklı olduğunda Allah'ın dilemesiyle elhamdülillah bu hareketi yapabiliyoruz. Bir o kaslara emir veriliyor, bir bu kaslara, diğer kaslar kapatılıyor. Sonra diğer harekete geçiyoruz. Beyincik hasarında bunu yapamaz hasta böyle. Zorlanmaya başlar. Bir tersten sonra düze geçemez, düzden sonra terse geçemez, böyle o bozuluyor. Veya dismetri diye bir şey ortaya çıkıyor. Hareketin uzaklığı, mesela bir şeyin uzaklığını kestiremiyor ve hedefi tutturamıyor. Mesela parmağına değ diyorsun, doktor böyle parmağını uzak, yani odanın içerisinde şey eder. Hasta, beyincik hasarı olan kişi onu tutturamaz böyle, gördüğü halde tutturamaz. Çünkü görmeden gelen emirlerle kaslara giden emirler birleştirilemiyor. Beyincik ince ayar yapamıyor. Yani hangi kası nasıl kasıp da o parmağın ucunu kendisine gelen bilgilerle, görme bilgileriyle birleştirip orada tutturacağını bilemiyor. Veya gözünü kapadığında burnunu bulamaz. Halbuki biz buluyoruz. Nasıl buluyoruz? Vücudumuzdan, yüzümüzden gelen sinyallerle kolumuzun bütün eklemlerinden, kaslarından geriye giden sinyaller beyincikte birleştirilip koordinasyon sağlanıyor. Ya biliyor burnun nerede olduğunu vücuda göre. Kolunun da ona açıyla, hangi açıda, hangi uzaklıkta olduğunu değerlendiriyor. Bakın hesap yapıyor. Muazzam bir hesap ve anan yapıyor bunu. Yaklaşıyor diyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor. Şu kas kasılsın diyor. Burnun burada diyor. Getiriyor, onu burnuna birleştiriyor gözünü kapadığı halde.
Maşallah.
Ya bunlar işte kebir olan Allah. Yani çok büyük olan Allah'ın sanatıdır bu inşallah. Ayette Allah'ın bildirdiği gibi. Bizim Allah'ın her ilmiyle her şeyi kuşattığını bilip öğrenmemiz için inşallah.
Maşallah.
Her şeyi biz yapmıyoruz. Allah insanlara yaptırıyor. İnsanların evet. Kibirlenip böbürlenmesi çok yanlış. Ben yaptım, ben ettim diye. Allah yapıp Allah ettiriyor. Allah bir ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Ben dilemeden siz dileyemezsiniz diyor inşallah.
Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
Evet, Allah dilemedikçe siz maşallah dileyemezsiniz diyor inşallah. Buradan da hani açık şekilde anlıyoruz.
Bir de zaten biz baktığımızda aslında aciz olduğumuzu da görüyoruz. Mesela Oktar Hocam sen konuşurken ben birkaç defa su içtim mesela burada. Neden içtim bu suyu? Susuzluk hissi geldiği için mesela içiyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum var. Biz bunu yaparken bilinçli olarak yapmıyoruz. Yani biz vücudumuzun vermiş olduğu karşı bir tepkimeye karşı bir istek duyuyoruz ve bunu gerçekleştiriyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Su bizim için çok hayati bir şey. Mesela Oktar Hocam beyincikten dediği için yine aynı sistemden yola çıkan bir başka sistem su içirme dürtüsü bizde olan. Şöyle bir şey var. Mesela biz şimdi susama hissi için bir kere insanın dilinin damağının kuruduğunu görüyoruz biz.
Bunun kuruması için belli sistemler var çalışan. Yani bu durduk yere kurumuyor mesela. Susuzluk hissi hipofiz bezlerinden mesela salgılanan maddeler sayesinde kandaki suyun az olduğu anlaşılıyor ve bu vesileyle de insanın suya ihtiyacı olduğu anlaşılıyor. Yani insana susama hissi veriliyor. Bunun için ne yapıyor mesela? Hipofiz bezi tükürük bezlerinin salgısını azaltmasını söylüyor. Yani bizim ağız kuruluğu dediğimiz olay gerçekleşmiş oluyor. Ve ağız kuruluğu gerçekleştiği andan itibaren de biz su içme ihtiyacı duyuyoruz ve su içiyoruz. Bunun hiçbir şekilde bizim bilincinde olarak yapmış olduğumuz bir şey değil. Vücudumuzun tamamen bize yaptırmış olduğu bir önlem bu. Yani biz çünkü normal şartlarda bize bırakılmış olsa biz su içmeyi unutabiliriz. Susama hissi olmasa. Ya da suyu hiç içmeyebiliriz. Ama böyle olmuyor mesela. Her insan muhakkak susuyor. Çünkü vücut artık tepkime veriyor. Diyor ki hani artık kandaki su iyice azaldı ve benim suya ihtiyacım var diyor ve bizi bu yöne doğru itmiş oluyor. Bu sistem olmuş olmasaydı ne olacaktı? Evrimcilerin dediği mantığa gelelim. Bu sistem olmuş olmasaydı insanlar bir kere susamalarından, susuzluktan ölen insan, ya su içmemekten kaynaklı, susuzluktan da değil çünkü böyle bir his de olmayacaktı. Susuzluktan ölen insanlar olacaktı. Demek ki burada bir aşama aşama bir geçiş söz konusu değil. Çünkü sadece tükürük bezlerinin salgılanmaması birçok şeyi beraberinde getiriyor. Bir de kaldı ki insan su içeceğini bilmezdi o zamanda. Yani eski zamana dönersek, evrimcilerin dediği gibi düşünürsek, hani aşama aşama diyorlar ya, eğer öyle düşünürsek o zaman biz su içeceğimizi bilmeyecektik. Ya öyle bir ihtiyacımızın olduğunu bilmeyecektik. Fakat vücudun öyle bir sisteme ihtiyacı var. Bundan dolayı insanlar su içmemekten dolayı hayatlarını kaybedecekti. Ama hiç böyle bir şey olmuyor. İşte bu bize vücut sistemlerinin nasıl kusursuz bir şekilde bizim kontrolümüzde olmadan, nasıl mesela hareket ederken neyi ne zaman yapacağımızı düşünmeden kaslarımız direkt verdiği emirle hareketi sağlıyorsa, su içme hissi de bizim için aynısı. Diğer hisler de aynı şekilde gerçekleşiyor. Tamamen Allah'ın bize vermiş olduğu bu sistemler vesilesiyle biz hiç farkında olmadan ihtiyacımız olan her şeyi karşılıyoruz. Bu da işte bize yaratıldığımızı gösteriyor. Çünkü biz bunu düşünemezdik. Biz buna ihtiyacımızın olduğunu, bunun için gerekli olan şeylerin neler olduğunu, bir de bunların nasıl yapılacağını bilemezdik. Bunların bize var olduğumuz andan itibaren verilmesi gerekiyor. Yani bu şekilde yaratılmamız gerekiyor. Bu da bize zaten Allah'ın varlığını, yaratılışı çok net olarak açıklıyor. Evrimin olmadığını.
Evet, inşallah. Şimdi Oktar Hocam'ın anlattığı bu işlemler ve senin de şu an verdiğin örnek hocam, hepsi beynin vesilesiyle oluyor. Beyinde o yüzden işte bu kadar çok işlem yapılıyor baktığımızda. O yüzden bu kadar çok bağlantı var. Çünkü anlattığımız buradaki bütün mekanizmaları kontrol eden yer beyin. Vesile oluyor. O yüzden bağlantıları çok uzun, yaptıkları bağlantı ve ilk nerede oluştu diye baktığımızda anne karnındaki embriyoda bu sinir sisteminin gelişini görüyoruz. Maşallah Allah'ın yaratmasıyla oradaki hücreler bir araya gelerek sinir yolunu oluşturuyorlar. İşte Onur Hocam'ın filmde gösterdiği yolları oluşturuyorlar. Ve bunun uzunluğu ne kadar? Sinir hücrelerinin toplam uzunluğu 160 bin kilometreden fazla. Bakın 160 bin kilometrede şöyle bir rakam. İstanbul-Ankara arasında 355 defa kat etmek demek oluyor. 160 bin kilometre dünyanın çevresinde 4 kere dolaşıyor. Böyle büyük bir rakam bizim beynimizin içinde, kafamızın içinde yer alıyor. Bu kadar büyük bir sinir sistemi. Ve bütün bu işte dediğimiz işlemler, susamadan tutun da yürümeye kadar bütün işlemler beynimizin içinde gerçekleşiyor. Bakın bu işlemler de şu an resmimizde gösteriyoruz. Her saniye 1 trilyar sinyalin ya da hesaplamanın yapıldığı tahmin ediliyor beyinde. Her saniye yapılan sinyal ve hesaplama sayısı. Kalbimizin atmasından, değil mi, kandaki yaralan hormonlara tutun. Hepsine kadar beynin burada kontrolü var. Mesela geçen gün büyüme hormonundan bahsetmiştik. Orada yine hipotalamusun kanı sürekli analiz ederek, kandaki büyüme hormonunu denetleyerek ona göre bir büyüme hormonunun salgılaması ya da durdurması söz konusu. Bu sadece bir işlem. Hepsini bunların işte beyin kontrol ettiğini görüyoruz. Ve bakın beyinle de hep bilgisayarı kıyaslıyoruz. Çünkü çalışma mantığı olarak bilgisayara çok benziyor. Cray 2 isimli bilim adamları bir bilgisayar geliştirdiler. Bu süper bilgisayar olarak adlandırılıyor. Yapabildiği hesaplama sayısı 1 milyar saniyede. Yani binde biri kadar beynin. Bakın Cray 2 yaklaşık işte 2 metre uzunluğu, 1 metrede derinliği var. baktığımızda bayağı bir yer kaplıyor.
Ağırlığı da var 60-70 kilodan fazladır. Ağırlığı beyin 1 kilo evet, 400 hocam. Gram.
Dediğin
kapladığı
gibi.
Kapladığı yerde şu kadarlık 10 santim, 15 santimlik bir alan yani. Koskoca makine orada 2 metrelik yeri kapatmış.
Evet ve binde bir kadar diyoruz. Maşallah çünkü Allah örnek edinmeksizin yaratan.
Maşallah.
Maşallah Allah üstün sanatını bize beyinde de gösteriyor.
Evet. Maşallah.
Bu kadar hassas yapı da koruma altına almış. O da çok ilginç. Yani suyun içinde yüzüyor beyin. Çünkü yüzmese mesela dedik ya 100 bir katrilyon bağlantı yapıyor. O kadar ince ki o bağlantılar. Hemen kopup kısa devre yapıp parçalanması evet. lazım. Beyin jöle gibidir böyle. Hı hı. Yani parmağını soksan yanlışlıkla içine girersin beynin. Ameliyatta çok dikkat etmek gerekir. Cerrah bayağı dikkat eder böyle. Bir şeyi aleti yanlışlıkla elin titrese içine giriyor beynin hemen. Jöle kıvamında. Onu Allah bir kere kafatasıyla koruma altına almış.
Maşallah.
Kemikle. Yani aksi takdirde bazen oluyor mesela hastanın ameliyattan sonra bu kafatası parçası geriye konamıyor. Bir süre açık kalıyor şişme olduğu için beyinde. Oraya parmağını vursan beyne hasar veriyorsun. Çok dikkat etmesi gerekir. Ya kafatasının bir bölümünü bile çıkarsan muazzam hasar görebilir beyin. Evet. Kafatası koruma altına almış. Ayrıca Allah bir sıvı sistemi oluşturmuş. Damarlardan belli bir basınçla serum süzülüyor. Bu damarlar, koroid plexus denen bu damarların çok özel bir yapısı var. Sadece beyinde var vücutta. Serum süzülüyor buradan belli bir basınçla. Ve tepede de böyle valve gibi vana şeklinde yapılar var. Onlar da sadece beyinde var. O da belli bir basınçta geldiği zaman sıvı, bu serumdan süzülen hı hı. sıvı onu geri emiyor. Dolayısıyla sıvının üretimiyle tüketimi arasındaki basınç farkından dolayı hep belli bir basınçta kalıyor. Beyne zarar vermeyecek şekilde. Hastalık olduğunda mesela fazla basınç oluşuyor. Hidrosefali diye bir hastalık ortaya çıkıyor. Beynin içindeki boşluklar genişler. Beyin küçülmeye başlar böyle. Hasar görür. Körlük, ölüm, koma, ölüm gerçekleşebilir. Hemen şant konuyor o zaman. Beyin bunun içinde yüzüyor. 1400 gramlık ağırlığı 50 grama düşüyor.
Maşallah.
Fakat çok ilginç bakın kafamızı bir salladığımızda böyle hani olur ya suyun içinde bir şeyi salladığınız zaman siz böyle yavaş hareketlerle gider kenara ondan sonra geri döner mesela böyle değil mi? Bir sıvının içinde olan bir şey. Tam o şekilde beyin. Veya dönme hareketi yaptığınızda başınızı aniden çeviriyorsunuz. Atalet momentinden dolayı beyin geri kaçmak istiyor. Ama sıvının içinde yüzdüğü için bu çok ağır hareketle böyle bir dalgalanma oluyor. Yeni pozisyonuna geliyor. İşte bundan dolayı hasar görmüyor. Şimdi bunu kim ayarlıyor? 1400 gram 50 grama düşüren, o sıvının basıncını ayarlayan, o özel damar yapılarını beyne sadece beyne yerleştiren Allah.
Maşallah.
Yani çok açık. Bunun genetik kodu var bizde. En baştan itibaren var ve ilk insandan itibaren mükemmel olarak çalışıyor.
Maşallah.
İşte büyük olan, azim olan, Ali olan Allah'ın yaratma sanatı bu inşallah.
Maşallah hocam.
Orada hocam çok güzel bir şey söylediniz. Evet. O beyinde şimdi bir anda kafayı çevirince beyin sonradan geliyor. Buna rağmen ama kesinlikle ne görüntüde bir kayma var, ne bir netliksizlik var. Ya kafamızı bir anda çevirdiğim an netim direkt. Görüntüm net artık. Orada da büyük bir mucize oluyor insanlar için maşallah.
Hiçbir zaman kopmuyor dediğim evet. gibi hocam. Çevirirken bile ortada bile kopmuyor maşallah. Şimdi kemik yapısı da vücudun diğer kemiklerinden farklı. Bakın resmini gösterelim. Diğer kemiklerin arasında bildiğimiz gibi hareket mesela kol kemiklerimizin arasında birleşme yerlerinde boşluklar var. Evet. Ve oval bir yapıları var ama kafatasına baktığımızda 8 adet parçadan oluştuğunu görüyoruz ve birleşim yerleri bakın girintili çıkıntılı sürekli ve birbirine tam oturuyor bu parçalar.
Resmen bir puzzle gibi böyle
puzzle gibi
oturmuş.
Evet. Anladım. Arasında boşluk olsa en ufak bir çarpmada şiddette çünkü aralarında bir sıvı olmadığı için kırılır çarpmadan dolayı çatlar ya da ama tam birbirine oturmuş. Ve bizi de hiç rahatsız etmeyecek şekilde maşallah. Başka, İçerideki sıvı kaçmayacak şekilde.
Başka bir mucize de şimdi bu kafatası yetişkin kafatası ama bir bebek kafatasına baktığımız zaman da
evet.
onun arası daha boşluk, daha açık o aralar kapanmamış. Çünkü bebek burada da kafatası gösteriyor. Mesela o yukarıdaki bölümesi çok yumuşak oluyor bebeğin. İşte kafatası en başta böyle oluyor. Çünkü bunun amacı da sonuçta annenin... kanallarından geldiği için kafatasının sıkışması gerekiyor çocuğun. Yani o kafatasıyla normal büyüklüktekiyle olmuyor. Küçük bir kafası var zaten. Ama bunlar da iç içe geçtiği zaman iyice ufalabiliyor. Çünkü kanalda
evet.
şey olduğu zaman. Bu da işte Allah'ın yarattığı başka bir mucize. Mesela bu çocuk belli bir yaşa kadar kafatası bu şekilde oluyor ve belli bir yaştan sonra artık bu kemikler daha sağlamlaşıyor ve daha sıkılaşıyor. Mesela anne doğumundan önce çocuğun, ya fetüsün daha doğrusu, böyle olması gerekiyor kafa yapısının ki doğum gerçekleşebilsin. Ama yetişkin durumda da kafatası çok önemli çünkü korunması gerekiyor. O zaman da mesela bunların daha sağlam bir şekilde birbirine kaynadığını görüyoruz. Birbirleriyle iç içe olduğunu görüyoruz. Bu yaratılış mucizesi.
Oradaki aslında büyük mucize çıkmadan önce annenin içinden o şekilde ayrık birleşiyor, çıkıyor, tekrar yine dışarıda ayrılıyor. Bunu nereden biliyor? O geçiş sürecini bilmesi gerekiyor bunun. Evet. Yani bunu bilen kim? Bunu yapan kim?
Hiçbir şekilde mesela o kavranmıyor. Yani hiçbir zaman bebek doğarken kafatası birbirine bitişik doğmuyor mesela. O kafatası her bebeğin doğduğu andan itibaren yumuşaktır. Kafası da yumuşaktır. Bir de o bıngıldak dediğimiz mesela yumuşak bölgesi de var bebeğin. Dediğimiz gibi bu yapı doğduğu andan itibaren böyle. Yani sonradan olan bir özellik değişmesi. Hep aynı şekilde. Bu böyle olmuş olmasaydı mesela doğum gerçekleşmeyecekti. Ne olacaktı o zaman? İnsan neslinin devamı olmayacaktı. Demek ki aşama aşama, kademe kademe bir süreç yok. Birden yaratılış var. Bunu görüyoruz.
Evet, zaten evrimin açıklayamadığı en temel konu bu. Anlık ihtiyacın karşılanamaması. Zaten en, yani çok acil canlı, her an milyonlarca maddeye, an an milyonlarca enzime, hormona, elemente ihtiyaç duyuyor. Evrim diyor ki, yani zaman içerisindeki bir süreçte, milyonlarca yıl süren, yüz milyonlarca yıl süren bir süreç içerisinde bu ihtiyaçlar yavaş yavaş karşılanarak canlılar bugünkü hallerine geldi diye ortaya, ya hayalin ötesi, mantığın ötesinde bir saçmalık söylüyorlar. Halbuki Allah bize bugün bilimle gösteriyor ki her canlı, yani bir virüs bile anlık böyle ihtiyaçlara, an yani an içerisinde, salisenin bile daha kısa bir süre içerisinde muhakkak sahip olması lazım. Yoksa orada yaşam duruyor. Yaşamın devam etmesi için anlık olan bütün bu ihtiyaçların hemen karşılaması lazım. Zaten yani Allah dünyayı özellikle böyle zorlu bir durumda yaratıyor ki kendi kendine veya tesadüflerle bir sistemin veya yaşamın olamayacağı çok net ve aşikar olsun diye. Yani neye biz dünyada baksak bozulmaya gidiyor. Ama Allah bir can kılıyor, hayat kılıyor ve milyarlarca, kendi trilyonlarca canlıyı dünyada yaşatıyor. Hepsinin rızkını veriyor. Hepsinin vücutların içerisindeki, metabolizmasındaki gerekli bütün düzenlemelerin hepsini yapıyor. Ve bize Allah uyum içerisinde yaşayan kentrilyonlarca varlığı bize gösteriyor. Bu bir kere apaçık bir mucize. Yani bir şey böyle kalk, yani ayakta yürüyüp akleden, şuureden bir varlık halinde hareket etmesi Allah'ın yaratmasıyla olur. Yani masa kendi kendine oynamaz da diyor insan, değil mi, mantıken? Ya bilgisayarın tuşları kendi kendine basmaz diyor. Değil mi? Yani bir kapı mesela kendi kendine açılıp kapanmaz diyor. Canlılık bak kendi kendine gibi. Yani mesela bir kedi görüyorsun, kendi kendine hareket ediyor. Bir köpek kendi kendine hareket ediyor. Değil mi? Yani binlerce çeşit canlıyı biz çevremizde görüyoruz. Hepsi kendi kendine hareket ediyor. Hani anlaşılsın diye söylüyorum. Allah'ın ilhamıyla hareket ediyor tabii de ama. İnşallah. Peki masayı yapan elementler, atmosferde olan elementler, uzayın tamamında olan elementlerden, atomlardan, elektron ve protonlardan farklı bir madde yok canlıların içerisinde. O halde o canlıları aynı element masada masayken o element nasıl oluyor da canlının içerisinde canlı oluyor? Burada da var o, yani mesela proteini çıkar şu bardağın içine koy, suyun içine karıştır. Veya hücreyi, yeni mesela hücrenin içerisine al, iç suyun içine karıştır. Ne olacak yani, burada mesela değişik bir yaşam formu mu filizlenecek? Ya başka bir şey mi olacak? Yok. O proteinler, o hücre organelleri hızla bozulmaya gidecek ve ölecek. Biz burada cansız atomlar göreceğiz. O halde can ne diye düşündüğümüzde, canın ne olduğunu düşündüğümüzde biz Allah'ın varlığıyla karşılaşırız.
Evet.
Çünkü Allah ruhumdan üfürdüm diyor. Yani şuur ve akıl addetmek, o vaziyette şuurlu işler yapmak, yani akıl ve şuurla hareket etmek ancak Allah'ın tecellisidir. Biz orada Allah'ın aklının çok küçük bir tecellisini görmüş oluruz. İnşallah.
İnşallah.
Allah, bakın ayette, inşallah Rum suresi 26. ayette, şeytan Allah'a sığınırım. Göklerde ve yerde bulunanlar, yani gökler, gök demiyor, gökler, bütün uzay ve kainat, bildiğimiz bilmediğimiz bütün gökler ve yer, dünyada ve yerin altında, toprağın içinde, her yerde bulunanlar O'nundur. Yani Allah'ındır. Hepsi O'na gönülden boyun eğmiş bulunuyorlar. Rabbimiz bunu söylüyor. Yani her canlı ve cansız istese de istemese de Allah'a gönülden boyun eğmiş durumdadır. Çünkü bütün atomları Allah'ın izniyle, onun izni ve iradesiyle uyum içinde hareket etmektedir. Senin kontrol edemediğin seni Allah yaratmaktadır. İnşallah.
Allah cana eceline kadar canlı tutuyor değil mi? Cana evet. Baktığımızda maşallah ve biz doğaya bir şey bıraktığımızda bir madde 5 yıl sonra onu bulamıyoruz bir daha. Yok oluyor. Hepsi eskimeye gidiyor. Ama insan Allah'ın dilemesiyle 20 yıl mesela gençleşiyor 25 yıl. Sürekli bir gençleşmesi, dinçleşmesi söz konusu. Değil mi? Kendisi en sağlıklı hissettiği yaş 25'li yaşlar. Sonra da canı devam ediyor. Allah özel olarak da bir yaşlandırıyor inşallah. Dünya hayatının geçiciliği ve imtihan gereği. Ama Allah canı doğadaki diğer maddelere göre eceline kadar ayakta tutuyor inşallah. Can veriyor.
İnşallah. Şimdi her şey bu kadar açıkken yani bilimsel deliller bu evrim gibi Darwinizm gibi saçmalığın savunulması yani tam bir rezalet, kepazelik. Şimdi soruyorsunuz evrimcilere ya ne diyorsun sen diyorsun. Ne dediğini kimse anlamıyor bunların. Şimdi bakın televizyona çıkıp Habertürk kanalında Yiğit bunu soruyor. Ne diyorsunuz kardeşim? Nedir iddianız diyor yani böyle. Bakın bakalım neler diyorlar.
Ki nitelikle ilgili bir şey değildir. Olgusal evrendeki oluşların düzenliliklerini özetlerler. Bitmiştir. Betimlerler. Bitmiştir. Betsel nitelikteki önermelerin nasılını açıklar.
Lineer bağlamda hiyerarşik, epistemolojik, kuantum, inel falan böyle bu.
Eşensel izolasyon dediğimiz izolasyon mekanizmalarıyla.
Tamam bunlar şey yapıyor orada. İzolasyon, bunlar hepsi hikaye, sansasyon, radyasyon, komünikasyon.
Bakın ben bu terminolojiyi kullanmadan konuşmak istiyorum. Olgusal tutarlılık skalasındaki
evrim, deterministik ve tesadüfi süreçlerin ortak bir şey. Yayılma random proses olarak adlandırılır ve random denklemde oluşmuştur. Daha önce oluşmuş maddi yapıların üzerine zorunlulukla, deterministik bir zorunlulukla ama stokastik yani rastlantısal olayların da etkisiyle yeni özelliklerin ortaya çıkması, türleşmenin gerçekleşmesi.
Çok basit, metinsel, naif önermeleri söyleyelim. Kozmolojik kırıt dizgesi dediğimiz bizim.
Küçük yaşamın da endosimetik olarak maddeler öncesinde gösteriyor. Avuk aktör üzerindeki elektron transport yani enerji üreten sistemdeki.
Nesneler dünyasına bakışımızda felsefi temelin nedensellik sürecini
genetik polyans matrixinin most of the kin.
Ya işte bu yani Darwin'in durumu. Tam zırvalıyorlar yani böyle. Sürekli zırvalama şeklinde. Bıraksınlar bu işleri diyoruz.
Bir de diyorlar bu determinolojiyi kullanmadan ben konuşmam diyor. Normal açık bir şekilde anlat diyor.
Çünkü yok açık diyor. Konuştuğu zaman konuşamaz. Evet. Getirebileceği bir delil yok. Sadece kafa bulandırıp böyle hı-hı. kelimeleri yan yana getirip Latince kelimelerle insanların kafasını bulandırma sanatıdır. Bir yalan söyleme sanatı.
Bir yani de orada şey, her şeye böyle diyor. Bu bitmiştir. Orada yani kesin net bu doğrudur şeklinde insanların kafasında onu yapıyor. Bir şey söyle mesela. Bitmiştir. Yani yorumsuz. Yorum yok. Onun dediği doğru orada. O şekilde yapıyor.
Radyasyon sensasyonları. Radyasyon bırakmışları. Hikaye bunların hepsi diyor.
Gerçi evet. Ama hep bunu yapıyorlar zaten. Hani anlaşılmayacak şeyler söyleyip sanki çok bilimsel bir konu anlatıyormuş gibi. İnsanlar hani çünkü bir de altında yazıyor mesela profesör, doktor bilmem kim diye yazıyor mesela. İşte şu bölümde şu uzman diye yazıyor. Dinleyen insan da diyor ki bak işte profesör olmuş, doktor olmuş işte diyor. Farklı diyor terminoloji kullanıyor diyor. O zaman diyor doğrudur diyor. İşte insanlara bunu bu şekilde göstermek için böyle konuşuyor zaten. Eğer dese ki ya hani tesadüfen her şey tesadüfli oluyor. İşte bir odaya arabayı koy tesadüfen olur. İşte ben ara geçiş formuyum. İşte bu tarz şeyler söylediği zaman insanlar üstüne gülüyorlar. Ne yapacaklar? Böyle karmaşık kelimeler kullanıp anlaşılmayacak şeyler kullanıp hani bilmeyen insanları etkilemeye çalışacaklar. Bu şekilde anlatmaya çalışacaklar. Ama öyle olmadığını görüyoruz zaten. Biz doğada nereye bakarsak bakalım yaratılışın mükemmelliğini görüyoruz. İnsanların Allah tarafından bütün canlıların, bütün kainatın kusursuz bir şekilde var olduğunu görüyoruz. Ve örnek edinmeksizin Allah yaratandır. Hiçbir şekilde örneğini görmüyoruz. Mesela insan her yere baktığı anda iman hakikati görebilir. İman hakikati görmek için çok fazla detaylı düşünmeye, çok fazla düşünmeye gerek yok. Nereye bakarsanız bakın, aynaya da baksanız, etrafınızdaki herhangi bir canlıya, herhangi bir nesneye bile baksanız iman hakikati olarak görebilirsiniz. Çünkü Allah'ın yarattığının delillerini görüyorsunuz inşallah her yerde.
Şimdi Darwin, evet. Pardon, Darwin çok uyanık aslında. Ya, o anlamış yani bu işin ne kadar saçma sapan bir şey olduğunu. Bakın mesela diyor ki gözle ilgili, göze bakıyor, gözün kompleksliğini görüyor ki o zaman gözün moleküler biyolojisi falan bilinmiyor. Göz saniyede, bakın saniyede 300 ile 500 milyar arasında reaksiyon oluyor gözdeki sinir hücrelerinde. Ve anında geri döndürülüyor bunlar başka enzimler tarafından. Hı hı. Aksi takdirde fotonları algılayamaz. Foton o kadar ufak bir şey ki böyle yani mikroskopik bile değil. Bu böyle atom altı parçacıklar fotonlar, elektronların gönderdiği o kadar ufak parçacıklar ki onları algılayacak bir sistemi var gözün sinir hücrelerinde. Ha bu bilinmiyor Darwin döneminde. Bakın Darwin ne diyor? Gözün odağını diyor, farklı uzaklıklara uydurmak, yani gözün odaklanması, içeri bırakılacak ışık tutarını ayarlaması, göz bebeği kasılıp ışık tutar miktarını ayarlar. Sürekli ayar yapar böyle. Güneşe döndüğünüzde hemen küçülür, karanlıkta hemen büyür, anında büyür. Devam ediyor. Küresel ve renksel sapmayı düzeltmesi gibi eşsiz düzenleyicilerinin tümünün doğal seçme, o doğal seleksiyonu ileri sürdü ya, o zaman mutasyon da sonradan eklendi. Doğal seleksiyon, doğa yapıyor bunu diyordu Darwin. İle oluşabildiğini düşünmenin diyor, en ileri derecede saçmalamak gibi göründüğünü açık yüreklilikle itiraf ederim diyor. Daha ne desin adam? Yani süper saçmalama bu diyor. Ama diyor siz diyor, boş ver diyor, devam edin diyor böyle. Ondan sonra işte Mars çıkıyor, o da bir saçmalıyor. Alıyorlar, birleştiriyorlar. Böyle destekliyorlar.
Evet. İnşallah bir ayet okuyacağım. Araf suresi 157. ayet. Bu ayette şunun için okuyorum inşallah, örnek olsun diye. Evrimcilere ve ateistlere yaptıklarının yanlış olduğunu ve Allah'ın varlığını hatırlatmak inşallah müminin en büyük özelliği. Bu onlara bir kere zaten en büyük faydası olan. İnsana çünkü inanmak, Allah'a inanmak ve İslam olmak, Müslüman olmak olabilecek dünyadaki en mükemmel, en üst düzey nimet olmuş oluyor hidayet. Maşallah. Ve biz çok şükür ki Hazreti Mehdi'nin döneminde yaşıyoruz. Bediüzzaman Hazretleri'nin söylediği gibi maddi ve tabiiyim taununa karşı, yani materyalizm ve darwinizm taununa karşı onu tam susturacak tarzda bir çaba sarf edip bütün bu darwinist ve materyalist akıma ve ona inananların hidayetine vesile oluyor. Bu çok çok güzel ve özel bir nimet inşallah. Bakın ayet de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Araf suresi 157. ayette, şeytan Allah'a sınırım. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmi haber getirici nebi olan elçiye, Resul'e uyarlar. Allah-u Alem Hazreti Mehdi'ye işaret ediyor inşallah. En doğrusunu Allah bilir. O onlara marufu yani iyiliği emrediyor. Münkeri yani kötülüğü yasaklıyor.
Yani birinci anlamıyla peygamberimize işareti olarak da Hazreti Mehdi'ye inşallah.
İnşallah evet. Yani iyiliği emrediyor, kötülüğü yasaklıyor. Ne güzel. Temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor. Ve onların, bakın, ve onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Bu evrime inanmak insanın böyle vücudunu, kendi ruhunu ve psikolojisini zaten kastırır. Psikolojisini zorlar. Mantığını böyle bayağı gerdirir. O yüzden gergin ve asabi bir halde oluyor genelde evrimciler. Söyledikleri de anlaşılmıyor. Genel halleri de genelde sinirli ve asabi oluyorlar. Ama Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde inşallah bu yanlış akımın ortadan kalkmasıyla bir kere o insanlar da çok büyük fayda görüp ayette söylendiği gibi üzerlerindeki bu zincirler kalkacak ve onların ağır yüklerini alacak Hazreti Mehdi Aleyhisselam inşallah. Ve ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler, işte kurtuluş erenler bunlardır diye buyuruyor Rabbimiz inşallah.
Evet, ağır yük tabii, bir de hurafe sistemi, yani yobazlık ve münafıklık sistemini de ortadan kaldırıyor. Ceryan-ı münafıkhane inşallah. Darwinizm, materyalizm ve ceryan-ı münafıkhane diyor Said Nursi Hazretleri. Manen diyor tam susturacak, ortadan kaldıracak diyor inşallah. Manen ortadan kaldıracak.
İnşallah.
O işte mesela uydurma şeyler, Kur'an yeterli olduğu halde, Kur'an'ın yeterliğini Allah bildiriyor. Değil mi? Tamamen din dışı uygulamalar 1400 senedir sürekli eklenmiş. Evet. Müşrikler, münafıklar her dönem Kur'an'a hatta ters olan, zıt olan ve kendilerinin de uygulamadıkları acayip kurallar getirmişler böyle dinle alakası olmayan. O sistemi ortadan kaldırıyor. Bütün o zincirleri. Çünkü hocamız demişti, o zaten baktığın zaman bunların bu hurafe, yobazlık sistemini insan uygulayamaz zaten. Onun için bazı kimseler dinden uzak duruyorlar. Bakıyor sanattan, bilimden, estetikten uzak, ağzından kin, nefret akan, kan damlayan böyle yobaz, pislik adam tipi meydana getirilmiş. Adam bakıyor Müslüman olarak, yani bu mu diyor yani böyle. Ama işte Hazreti Mehdi dine Asr-ı Saadet dönemindeki bir peygamberimizin yorumlarıyla aslında döndürerek bütün bu sistemi ortadan kaldırıyor ve din kolaydır diyor Allah. Tabii. Allah size zorluk dilemez diyor, kolaylık diler diyor. Yani Kur'an'da yaşanan din peygamberimiz döneminde, peygamberimizin yorumuyla yaşanan din bambaşka. Sanat var, bilim var, estetik var. İnşallah Hazreti Mehdi döneminde bu oluyor. Muazzam bir rahatlık, huzur, güven, adalet sistemi, saygı, sevgi, temizlik. Bu ortaya evet, çıkıyor inşallah.
Zaten Allah bildiriyor yani bütün her şeyin apaçık kitapta olduğunu, yani Kur'an-ı Kerim'de her şeyin olduğunu. İşte bu sözde din adamı diye geçinenler, yani müşrik ve münafık karakterdeki insanlar da dinde Kur'an'ı çünkü insanlara okutmadıkları için, insanların okumasını istemedikleri için ne yapıyorlar? Diyorlar ki okumayın, işte anlamazsınız, işte hocaya sorun, mesela gelin bana sorun diye. Bu şekilde insanları aldatmaya yönelik şekilde davranışlarda bulunuyorlar. Oysa Allah her şeyin açık bir şekilde Kur'an'da olduğunu söylüyor. İşte bu münafık ve müşrik karakterdeki insanlar da bu şekilde söyleyip dini hurafeyle doldurup, bidatlerle doldurup insanlara sanki çok zormuş bir şeymiş gibi, dini yaşamak çok zormuş gibi, Allah'ın dinini yaşamak çok zormuş gibi gösterip insanları bu şekilde uzaklaştırmak istiyorlar. Ama Peygamber Efendimiz söylüyor, ahir zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam hurafeleri ve bidatleri ortadan kaldıracağını, o yüzden zaten Asr-ı Saadet dediği tamamen Müslümanların nasıl Peygamber Efendimiz zamanında Kur'an ahlakıyla yaşanıyorsa, aynı şimdi de o zamanda yaşandığı gibi tamamen Kur'an'ın hükmü olduğu, yani Kur'an'ın ayetlerinin geçerli olduğu, bidat ve hurafelerin olmadığı, işte bir takım insanların kendilerine göre koymuş olduğu kuralların değil, Allah'ın sözü olan, olması gerekenin, yani gerçekte de olması gerekenin Kur'an'dan alınan bilgilerle olması gerektiğini söylüyor Peygamber Efendimiz de. O zaman da daha mutlu ve daha huzurlu bir toplumun olacağını, çevrenin olacağını bildiriyor.
Evet,
kısa inşallah. Bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evrimcilerin sahtekarlıklarından bahsediyorduk ilk yarıda. Hani insanları aldatmaya yönelik yaptıkları davranışlardan bahsediyorduk. Bir de evrimcilere güzel bir videomuz var. Onu izleyelim isterseniz. Onun üstüne yine konuşalım.
İnşallah.
Yapımcı firması kimdir, nedir, hangisidir diye sorarsınız. Çünkü bir kendi kendine bir uçak olmaz. Bir uçak mükemmel bir mühendislik yapısıdır. Peki siz kendinize aynaya baktığınız zaman bunun sahibi kimdir, bunu yaratan kimdir diye hiç düşünmüyor musunuz? Yani bir uçak bile kendi kendine olamadığına göre.
Uçak kendi kendine değil ama mühendis yaparken neyi kullanıyor? Çelik kullanıyor değil mi? Kablo kullanıyor vesaire kullanıyor. Peki maddeler nereden geliyor? Şimdi bakın boğa seçimi.
Boğadan geliyor tamam. Doğru.
Tamam ne bir boğadan geliyor.
Biz de annemin sorumuz ya.
Thank you.
Şeytandan Allah'a sığınırız. De ki hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur. Elhamdülillah.
Maşallah.
Hocamız bilimsel delillerle maşallah. Dün de söyledi. Biz dedi 350 milyon delil getirdik dedi. Bir tane delil çıkartamıyorlar. 350 milyon tane fosil. 10 trilyon para teklif edilmesine rağmen bir tane delil çıkaramıyorlar. Proteinin oluşması imkansızdır dedi hocamız. İspatladı bunu bilimsel olarak. Ne yaptılar o zaman? Evet, imkansızdır. O zaman belki uzaylılar mı acaba getirmiştir diye Dawkins ortaya çıktı. Yani Allah'ın varlığı, Allah'ın yarattığı çok açık. Ama Allah hiçbir şekilde evrimde de yaratmamıştır. Nereden anlıyoruz bunu? 350 milyon fosilden anlıyoruz ve Kur'an'da hep Allah'ın ol demesiyle yaratılış örnekleri vardır. Cennetteki vildanlar, gılmanlar, huriler, cennetteki evler, tahtlar inşallah.
Kusursuz ve mükemmel yarattığını söyler Allah. Evet. Aniden yarattığını söyler inşallah. Evet.
Allah onlar Allah'ın hakkını şeytandan Allah'a sığınırız. Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler diyor. Yani bazı kimselerin de çıkıp işte hocamız onu da söyledi. Yok filanca kişi evrimciydi, işte Müslümanlama evrimciydi, şu evrimciydi bilmem hiçbir şey ifade etmez. Biz Kur'an'a bakarız, bilimsel delillere bakarız. Nitekim Allah ol demesiyle yoktan var ettiğini bildiriyor. Her şeyi, maşallah. Bütün evreni, kainatı, canlıları, insanı inşallah Hazreti Adem'in topraktan yaratıyor. İki elle şekil veriyor. Ol demesiyle, ruhun üfürmesiyle canlanıyor Hazreti Adem. Cennette yaratılıyor inşallah.
İnşallah.
Hocamız
i̇nşallah.
Sayesinde Darwinizm yerle bir oldu inşallah. Hocamız da dün akşam Darwinizm'in beynini fikren patlattık dedi inşallah.
Maşallah.
İnşallah. Şimdi hocam anlatıyoruz hep yaptıkları sahtekarlıkları. Nebraska adamı, Pittan adamı örneklerini verdik ama bunlar tabii bunlardan sonu daha vahim biten de var. Otobenga mesela. Biri alabilir miyiz? Onu aktaralım. Bakın sonunda ne oluyor? Evrimcilerin zulmüne uğramış Kongolu Otobenga. Otobenga Kongolu bir yerli. Kongo'da yaşayan bir yerli. Ailesi var, çocuğu var. 1904 yılında evrimci bir araştırmacı tarafından tutsak edildikten sonra bir hayvan gibi zincirlenmiş, kafese konulmuş ve Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülmüştür. Evrimci bilim adamları St. Louis Dünya Fuarı'nda onu çeşitli maymun türleriyle birlikte kafese koyarak insana en yakın ara geçiş formu olarak teşhir etmişler. 2 sene sonra New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'ne götürmüşlerdir. Burada birkaç şempanze, bir goril ve bir orangutan ile birlikte insanın eski ataları adı altında sergilemişlerdir. Otobenga sonunda maruz kaldığı bu uygulamaya dayanamayarak intihar etmiştir. Bakın gördüğünüz gibi kucağına maymun vererek fotoğraflarını çektiler. Orada kafesin içinde düşünsenize eşi var, çocukları var. Kafesin içine koyup orada insanların ziyaretine maruz bıraktılar. Şimdi böyle gözü kararmış bir şekilde artık delilleri olmadığı için çünkü bilimsel delilleri bu tarz hareketler yaptıklarını da gördük evet. Tarihte.
Çünkü cahilane bir yaklaşım oluyor. Evet. Haşa insanı hayvan gibi düşünüyor. Yani nasıl bir koyun alıp bir ağla götürüp bağlarsın orada durur. Veya atı ahıra götürürsün. Yani örnek olsun anlatıyorum. Evet. Onu alıp oraya koyuyor. Haşa onu hayvan gibi düşündüğü için. Zaten bu böyle tehlikeli oluyor. İnsanı insanlıktan çıkardığı için yani madalyonun öbür yüzü diyelim evrimin çok tehlikeli ve vahim sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Materyalist bir zihniyete sahip olan bir insan, ateist olan bir insan yani Allah korkusu olmayan bir insanın yapamayacağı kötülük yoktur. Çünkü Allah ayette nefse sınır tanımaz fücurunu veren diyor. Yani nefisi sınır tanımaz fücur. Yani kötülüğe sahip olan bir şey olarak tanımlıyor Allah Kur'an'da. Nefsi tutması için insanın, nefsinin dediğine uymaması için Allah'a inanması ve Kur'an'a teslim olması, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanıp nefsinin değil Allah'ın ona doğru olarak söyleneni yapması gerekir. Evet. Bu ancak Allah inancıyla ve Müslümanlıkta olabilir. Bu olmazsa ne olacak? Ya kesin sonuç bu oluyor. Adam materyalist olduğu zaman yani tutamıyorsun çünkü onun bir fren üstünden kalkmış oluyor. Mesela Stalin ne diyor? Bir insanın ölümü trajedidir. Binlerce, milyonlarcasının ölümü ise sadece istatistiktir diyor. İnsanı çünkü şeyden çıkartmış vaziyette. Haşa insanlıktan gibi insan gibi düşünmüyor. Hayvan gibi düşünüyor. Bunu komünizmle yönetilen, komünizmle idare edilen bütün liderler için görüyoruz. Yani o yönetimin başındaki kişiden o yönetimi uygulayan bütün o ellerin hepsine baktığımızda Şimdi geçmişte komünizmle ilgili birçok video var mesela izlediğinizde hep vahşet görüyoruz. Hep insanlık dışı uygulama görüyoruz. Neden? Bunu hocamız söyledi. Çünkü komünizm insanı Darwinizmi temel aldığı için komünizm insanı hayvanlaştırma aşağı ilkesi gider. Mesela Lenin şartlı refleksi topluma uygulamaya çalışıyor. Şartlı refleks nedir? Hani mesela hayvan eğiticileri hayvana bir şey öğretmeye çalışır. Öğretmek için de yiyecek kullanır ve mesela acı veren şey kullanır, böyle sopa kullanır mesela. Yapmadığı zaman dayak vardır, yaptığı zaman yiyecek vardır gibi temel olarak, genel olarak anlatıyorum. Bunun sonucunda hayvan bir şey artık eğitilip öğrenilir. Yani bu aynı taktiği topluma da uygulamaya çalışıyor Lenin. Yani hayvan eğitir gibi haşa bir taktik kullanıyor. Bunu yaptığı bütün uygulamalardan görüyoruz. Komünizm zamanında normal dünya savaşlarından daha çok insan katlediliyor. Bak, komünizmde 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan daha çok insan katlediliyor. Sırf komünizme inanmaması onun öldürülme sebebi. Yani o zaman yani düşünceye ters olması yani o zaman hemen onun imha edileceği manasına geliyor yargı olmadan. Çünkü o zaman etik ortadan kalkıyor ve insan ahlakı değil normal hayvansı içgüdüler hakim olmuş oluyor. İnşallah. Bunun böyle olduğunu hocamız ortaya koydu. Ve komünizmin Darwinizmi temel aldı. Toplumun diyalektiğini esas aldığı ve sonunda da hep kötüye, katliama ve ölüme yol açtığını bize gösterdi hocamız inşallah. Günümüzde de devam eden komünizm tehlikesi olduğunu görüyoruz. Stephen Jay Gould bunu söylüyor ölmeden önce. Diyor ki Rusya gibi ülkelerde komünizm bir sıçrama yaptı, deneme yaptı. Ama tam bir uygulanamadı, başarılı olamadı. Şimdi el altından yürütülüyor. Şu an mevzi aşamasında. Belli bir zamanı geldiğinde çoğunluk artık hazır hale geldiğinde toplum komünizm muhakkak ilelebet yani hakim olacaktır inancı var. Ya bu komünistlerin hepsinde de böyle bir inanış var. Yani şu ana kadar olmadı ama ileride muhakkak komünizm hakim olacak. Şimdi onun hazırlık aşamaları sürüyor. Bunun da üst olarak en çok şu an gündemde olan yer PKK. Ya bizi en çok ilgilendiren yer orası. PKK dünyadaki komünizm odaklarının bir gün komünizmin hakim olması için devam eden, mücadelelerinin devam ettiği bir üs olarak görülüyor PKK. Bizim Doğu Anadolu bölgemizde. Ve yıllardır komünist bir dünyanın hayalini kuruyorlar. Komünist militan eğitim veriyorlar. Komünizmi hüküm edecek, hüküm ferma edecek insanlar yetiştiriliyor PKK'nın elinde. Ve yetiştirilirken de bu insanlar Lenin'in taktiklerini kullanıyorlar. Nitekim Abdullah Öcalan diyor ki, ben bu yüzyılın Lenin'iyim diyor. Yani Lenin o zaman neyse bu yüzyılın Lenin'i de benim diyor. Ve tam Lenin'in dediği gibi askere, polise, jandarmaya, devlet kurumlarına, bankalara ve karakollara Molotov kokteyli, bombalı saldırı yapılıyor. Tam dediğini yapıyor. Çünkü Rusya'ya zamanında da Lenin aynısını yapıyordu. Gerilla taktiği kullanılıyor. Bütün komünist devrimlerin öncesinde muhakkak gerilla taktiğiyle saldırı olmuştur. Bir ev, bark, sabit bir lokasyon olmuyor. Gerilla taktiği, adam sürekli yer değiştiriyor. Evi sırtında. Ve propaganda yapıyor, eğitim yapıyor. Bu çok önemli. Kendi bireylerine, askerlerine ve çevredeki halka muhakkak propaganda yapıyor. Eğer propaganda olmazsa hayatta kalamıyor. Bu komünizmin olmazsa olmaz. Eğitim şart yani evet. Komünizm için. PKK'nın komünist olduğunu, bizim bir videomuz vardı aslında hazırsa. İnşallah. Onu da, hazır mı? Evet, onu da izleyelim. Ondan sonra inşallah konuşmaya devam edelim.
PKK'nın hayat damarı anti-materyalist ilmi propagandayla kesilir. Marksist-Leninist bir örgüt olan PKK, asıl gücünü geniş bir alanda yaptığı Darwinist-materyalist propagandadan alıyor. Bu propagandayla taraftar topluyor. Bu propagandayla gençlerin dağa çıkmasını sağlıyor. Bu propagandayla taraftarlarını gözünü kırpmadan cinayet işleyen, karakolları bombalayan, sivilleri öldüren, kendi arkadaşlarını dahi katleden birer ölüm makinesine çeviriyor.
O katiller kurtulabilmek için yaralı arkadaşlarını bile öldürmekten geri durmuyor.
Ben ne yapayım? Ağırlarımız var. Sıkın kaçın, kafasına sıkın.
Birazdan izleyeceğiniz görüntülerde Güneydoğu'da yol kesen bir grup teröristin halka saatler boyunca yaptıkları Marksist-Leninist propaganda görülüyor. Bu izlediğiniz görüntüler bölgede sıkça rastlanan olaylardan sadece bir örnek. Terör örgütünün halkın arasına sızmış olan mensupları komünizmin propagandasını yapmak için her fırsatı kolluyor ve değerlendiriyorlar. Köylerde, kasabalarda, kahvehanelerde, internet kafelerde, ev sohbetlerinde, düğünlerde, Darwinist, materyalist telkinlerde bulunuyor. Bu yolla etki altına aldıkları kimseleri dağda aylarca geceli gündüzlü yoğun bir Marksist-Leninist eğitimden geçiriyorlar. Bu yoğun eğitim neticesinde ortaya her şeyin kör tesadüflerin eseri olduğunu sanan, tarihin diyalektik bir akışı olduğuna inanan, çelişkinin hayatın vazgeçilmez parçası olduğunu düşünen ve acımasızlığı, kavgayı, çatışmayı ilerlemenin şartı sanan insanlar çıkıyor. Uğruna öldüğü ve öldürdüğü ideolojinin bilimsel olduğunu sanan bu insanlar terör eylemlerine devam ediyorlar. Çünkü aldıkları Darwinist materyalist eğitim, silahlı çatışmanın devrimin vazgeçilmez unsuru olduğunu ve toplumların ilerlemesi için bu yolun tek çözüm olduğunu onlara gösteriyor.
Durduk yere adam PKK'lı olmuyor. Daha hani evde otururken ya ben canım sıkıldı daha çıkayım bari alayım tüfeği demiyor adam. Adam eğitiliyor. Ta ortaokuldan, ilkokuldan itibaren eğitiliyor. Marksist, Leninist, Darwinist, materyalist propaganda uzun uzun atıyor. Marksist olduktan sonra bir insan, Darwinist düşünce içerisinde, Leninist olduktan sonra bambaşka bir ruha girer. Yani başka bir insan olur. Bunu düşünmüyor birçok insan. Yani gerçek anlamda Leninizmin tuzağına düşen, Marksizmin tuzağına düşen bir insan adeta bünyesi değişir, bütün vücudu değişir. Yani bambaşka bir varlığa dönüşür. Enaniyet ve gurur gelir üstüne. Yani kibir gelir. Artık onun için öldürmek ve ölmek yemek yemek gibidir. Yani çok basit sıradan bir şey hale gelir. Yani Stalinist düşüncede bu böyledir. Öldürmeyi bir ibadet olarak görür. Yani çok çok makul bir şey olarak. Yani bir hayatın doğal akışı içerisindeki spor yapmak gibi, eğlenmek gibi sıradan bir tavır olarak görür.
Marksist, Leninist ideolojiye karşı yapılacak en etkili çalışma, bu ideolojinin bilimsel dayanağı olmadığını ilmi delillerle net olarak ortaya koymaktır. Bilimselliğini yitirmiş bir ideolojinin ayakta durması, taraftar toplaması mümkün değildir. Materyalizmin 21. yüzyıl bilim ve teknolojisi karşısında uğradığı yenilginin anlatılması bu sebeple çok önemlidir. Materyalizmin ve evrenin sonsuzdan gelip sonsuza gittiği yanılgısının Big Bang ile çürütüldüğü, tek bir proteinin dahi tesadüfen oluşmasının imkansız olduğu, 350 milyondan fazla fosilin yaratılışı ispatladığı, tarihin evrimsel bir süreçle işlemediği, biyoloji, zooloji, arkeoloji, biyogenetik, biyomatematik gibi sayısız bilim dalının Darwinizmin tüm iddialarını geçersiz kıldığı bilimsel delillerle, ilmi ve akılcı bir üslupla sürekli anlatıldığında, terör örgütünün yaptığı Marksist-Leninist propagandanın insanlar üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
Biz nasıl diyoruz mesela İttihat-ı İslam kaçınılmaz bir sondur, mutlaka olacak diyoruz. Mehdiyeti işte Deccaliyet böyle kendince yorumlayıp bambaşka bir şekilde getirerek Kral Mesih'in, Mehdi'nin yapacağı güzelliği şeytani bir sistemden ama aynı uslubu kullanarak bambaşka bir şekilde getirmiştir. Onlar da bizim gibi derin iman içindedirler yani. Aynı iman vardır. Ama şeytani imandır onlar da. Bizde rahmani iman var.
İnşallah.
Biz mesela mutlaka İslam dünya hakim olacağız diyor. Onlar da mutlaka proletarya diktatörlüğü dünya hakim olacak diyorlar. Biz mutlaka Hazreti Süleyman Zülkarneyn dönemi gibi olacak diyoruz. Onlar da mutlaka ilkel, komünel hayat gibi olacak dünya diyorlar. Aynısı olacak diyorlar. Biz mesela Allah için canımız feda olsun diyoruz. Onlar da komünizm için canımız feda olsun diyorlar. Onun için karşımızda bir din var. Bu dini devlet kale almıyor. Yani böyle bir dinin varlığını kabul etmiyor. Etmeyince de bu din gelişiyor. Yani zaten onun istediği de o. Yani karşıt görüş olmaması. Karşıt görüş olmadığında çok rahat gelişiyor. Karşı propaganda, karşı anlatım onu nötr hale getirir, etkisiz hale getirir. Bu kadar açık. Her şeyi yapıyoruz diyorlar, yapılan bir şey yok. Bu yapılmadıktan sonra hiçbir şey yapılmıyor demektir. Yani yapılacak olan ana konu budur. Yani %99'luk kısım budur. Fikri propaganda ve karşı ataktır. antidarviniz, antileniniz çalışmadır. Bu sıfır yapılıyor devlet tarafından. Sıfır çalışma var. Yani %99 yapılmıyor. Sadece siyasi ve askeri çözüm var. Bu da hiçbir şekilde netice almaz.
Terörü besleyen ana damar Darwinist, materyalist ideolojilerdir. Anti-Darwinist, anti-materyalist ilmi çalışma bu hayat damarını kökünden kesip atacaktır.
Evet, hocamızın anlatımları yani çok önemli. Komünizmin bir din, batıl bir din ve tamamen vahşete ve teröre dayalı.
Evet.
Fakat yani çok önemli nokta, yani bu hocamızın çok üzerinde durduğu ve fiilen de ispatladığı bir şey. Darwinizm yok edilmeden komünizm yok olmaz. Yani dünyada Darwinizm yok olması gerekir ki fikren ondan sonra komünizm olmasın. Tersi olmuyor. Yani komünizmi yok etmek sadece tek başına yok etmek mümkün değil. Darwinizm zeminini ortadan kaldırmadan. Çünkü bunlar öyle bir şey ki mesela bakın Marx diyor ki Darwin'in yapıtı büyük bir yapıttır diyor. Tarihteki sınıf mücadelesinin doğa bilimler açısından temelini oluşturuyor diyor. Yani temeli, Marksizmin temeli Darwinizm. Engels de mesela tabiat metafizik olarak değil, diyalektik olarak işlemektedir diyor. Bununla ilgili olarak da herkesten önce Charles Darwin'in adı anılmalıdır diyor. Bakıyoruz aynısını Öcalan da söylüyor. Mesela Öcalan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki savunmasında, savunma sonradan 2007 yılında kitap haline getirildi. Bunu evrimi savunuyor. Mesela diyor ki, bakın Öcalan, evrim kuramını antropolojiye uygulanmasıyla ilkel primatların, yani maymunsuların, maymunların, İnsanların ilk maymunsu ataları 60 milyon yıl önce oluştukları 20 milyon yıl önce de iklimsel koşullar sonucu Doğu Afrika'da ilkel araçlarla iki ayağı üstüne yürüyen türün gelişme gösterdiği kanıtlanmaktadır diyor. Neyle kanıtlanıyor? Kanıt yok. Ama Darwinizme inanıyor işte. Yani bu adam mesela Abdullah Öcalan söylüyor ben diyor lise çağlarındayken o zaman inanıyor. Ama ondan sonra birdenbire Darwinizmle bir eğitime girdiği için Türkiye'deki okullarda okuyor ve Darwinizm eğitimi veriliyor. Darwinizmle karşılaşıyor. Ben diyor haşa yarı tanrı oldum diyor. Tanrıyı açtım diyor. Abdullah Öcalan oldum diyor. Böyle abuk sabuk kafayı çiziyor ondan sonra. Ama Darwinizmle oluyor bu. Yani Darwinizm olmadan komünizm hiçbir şekilde olmaz. Ve Darwinizm olduğunda komünizm kaçınılmazdır artık. Yani mutlaka komünizme gider o. Bu Lenin de bunu söylüyor. Marx da bunu söylüyor. Zaten yani diyalektik materyalizm diyalektiğe dayalıdır. Materyalizm de Feuerbach'tan almıştır. Birleştirince diyalektik materyalizm olur. Ondan sonra tarihsel materyalizmi hayata geçirmiştir Karl Marx. Bulduğunu iddia etmiştir. Yani tarih diyor şu şekilde gelişir diyor. Ekonomi bunun belirleyicisidir diyor. Altyapı ekonomidir diyor. Ekonomi diyor ve ekonomi ve materyalizm diyor. Bunu belirler diyor. Toplumun yapısını belirler diyor. İnsanın evrimi hatta bununla gerçekleşir diyor. Zihinsel evrim de insanın evrimi de böyle olur diyor. Komünizm ne olur diyor. Fakat söylediği fikirler hepsi yanlış çıkıyor. Ama önemli olan nokta yani bunun bilimsel geçersizliğinin anlatılması. Aksi takdirde Marksizm de mutlaka Leninizme gidiyor. Lenin de onu pratiğe geçiren adam. Bakın Lenin her şekilde terörü savunuyor. Hatta terörün bireysel terör değil de böyle organize bir terör olması gerektiğini savunuyor. Bakın diyor ki bireysel terörün ilk başlarda önemli olduğunu söylüyor Lenin. Fakat devrim ilerledikçe bunun yerine sistemli şiddet savundu. Bakın diyor ki mesela bir şeyinde konuşmasında işler ilerliyor. Nihayet diyor. İşler ilerliyor nihayet. Hareket anlatılması güç sayısız zorluklara rağmen ilerlemeler kaydediyor. Bu artık silahlı mücadele gönüllerinin sadece lafta değil eylemde kitlelerle kaynaştığı İşçi sınıfının mücadele, bölük ve gruplarının başına geçtiği ve bakın devam ediyor. Ve iç savaşın ateşi ve kılıcıyla, düzinelerle halk önderini eğittiği andır diyor. Yani iç savaş. Gerilla taktiği. Onu hocam da biraz önce anlattı. Yani hocamız anlatıyor tabii. Komünizmin özelliği gerilla hareketi şeklindedir. Bu Che Guevara da diyor ki ideolojik bakımdan güçlü olan taraftır diyor. Silah bakımından güçsüz olan taraftır, güçsüz olan. Ama ideolojik bakımdan güçlü olan taraftır diyor gerillalar için. Bu çok önemli. Onlar da komünist propagandayla halktan destek almaya çalışıyorlar. Aksi takdirde diyor ünlü bir gerilla önderi Vietnamlı komünist diyor ki halktan diyor manevi destek alamazsa diyor 6 aydan fazla barınamaz diyor gerilla. PKK da bu şekilde ayakta kalabiliyor. Yani yaptığı tek yönlü propagandayla ama tek yönlü propaganda. Hocamız diyor karşı çalışma var mı? Anti komünist, anti materyalist, anti darwinist yok. Hatta devletin kitaptan alanlar referans olarak kullanıyorlar diyor. Eğitimde kullanıyorlar. E böyle olursa böyle olur o zaman. Ve bu devam ediyor Lenin. Derhal bu düşüncenin propagandasına geçilmeli, birlikler kurulmalı. Bunlar bıçaktan tabancaya ve bombaya kadar her türlü silahla donatılmalıdır. Ve bu birlikler de askeri eğitimden geçirilmelidir. Ne yapıyor PKK? Aynısını yapıyor. Askeri eğitimden geçirilen ama komünizm propagandasından geçirilen, eğitilen birlikler, gerillalar, yani teröristler daha doğrusu. Ne mutlu ki devrimci bir halkın, Lenin devam ediyor. Ne mutlu ki devrimci bir halkın yokluğu şartlarında tek tek devrimci teröristlerin devrimi yaptığı dönemler artık geride kalmıştır. Bomba tek tek bombacıların silah olmaktan çıkmıştır. Artık halk silahlanmasının ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Yani bireysel terörist değil, organize büyük çaplı terör hareketleri. Kan dökme, vahşet ve bununla işte söyledikleri proletarya devrimini gerçekleştirme. Kendiliğinden olmadığını gördüler. Lenin silahlı olarak, burada Komünist Partisi birlikleriyle eğitimli olarak, terörist olarak eğittiler bunları. Onunla devrimi yaptılar. PKK da aynen bunu yapmaya çalışıyor. Tek yolu darvinizmin zeminin ortadan kalkması ve komünizme karşı bilimsel çalışma. Ama darvinizm okullarda öğretildiği sürece ve PKK'nın da propagandasına karşı bir propaganda yapılmadığı sürece, bilimsel çalışma yapılmadığı sürece bu devam eder. Bunu da sadece hocamız yapabilir. Nereden biliyoruz? Bütün dünyada böyle zaten. Herkes biliyor. Yani İngiltere diyor ki mesela sınırlarımızı boşalttılar diyor. Harun Yahya yaptı diyor. Fransa diyor ki bütün sistemimizi değiştirdi diyor. Kim diyor? Harun Yahya yaptı diyor bunu diyor. Neden? Çünkü bilimsel delillerle ortaya çıkıyor. Ya mesela sen bir kitapta bilimsel delil olmasa, değil mi? Anlatsan fikirlerini, şu yanlıştır, bu doğrudur bilmem, hiçbir şey ifade etmez. Ne kimse okur onu, okusa da hiçbir şey ifade etmez. Ama onun için diyor Fransa'daki adam, yani bütün Fransa bizim sistemimizi değiştiriyor. Neden? Çünkü bilimsel delillerle darvinizmi yıkıyor. Yani o putperest sistemini değiştiriyor onların. O batıl sistemini değiştiriyor, doğru. Çünkü sen bilimsel delili verince diyor ki lise öğrencilerini artık ikna edemiyoruz diyor. Her yerde söylüyorlar, bütün dünyada. Tıp fakülteleri öğrencilerini ikna edemiyoruz, derse gelmiyor diyorlar, evrim dersine. Neden? Adam yani onlar ikna olmuş çünkü bilimsel delili görünce. Bundan dolayı bu ancak bu şekilde olur inşallah.
Tabii ki de baktığımız zaman şimdi onların zaten bu temeli darvinizme dayanıyor. Çünkü Allah'a inanmadıkları için insan sevgileri olmuyor. İnsan sevgisi olmayınca egoist oluyorlar. Zaten cahil oluyorlar ve sürekli olarak kendi istekleri, kendi çıkarları, kendi arzuları için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani bir başka insanı düşünmek değil de tamamen kendi çıkarı için bir şeylerle uğraşmak istiyor. Bu da ne oluşturuyor? Çok güvensiz. İnsanların birbirine güvensiz olduğu ve güvenliğin olmadığı bir ortam meydana getiriyor. Yani şu anda da keza onu görüyoruz mesela PKK'nın olduğu yerde. Güvensiz bir ortam var insanlar için. Çünkü Allah inançları yok. Allah inancının olmaması da Darwinizmin eğitiminden geliyor. Çünkü Darwinizmin mantığından geliyor. Darwinizm de Allah'ı inkar ettiği için haşa. O yüzden de bu felsefeyi kullanarak yola çıkıyorlar. Çünkü zaten Allah'a inanan bir insan, Allah korkusu olan bir insan, bir insanın başka bir insana zarar vermesine ya da bir insanın bir insana kötü bir şekilde davranmasına izin vermez zaten. Bunu da istemez kesinlikle. Çünkü Allah inancı olan bir insan ve ahiret hayatına inanan bir insan, bir gün öldükten sonra cezaya çekileceğimize, yani Allah'ın karşısında sorguya çekileceğimize inanan bir insan kalkıp da zaten bu tarz davranışlarda bulunmaz. Ama bunu yapanlar, bunu bulunmasındaki nedeni inançsız olmaları. Çünkü diyor ki Allah'a inanmıyor. O yüzden de diyor ki ben zaten diyor 50-60 yıl yaşıyorum diyor dünyada diyor. Bunun diyor en güzel şekilde yaşayayım diyor kendime göre. İşte diyor zaten sahtekarlık da yapsam, yalan da söylesem, hırsızlık da yapsam, insan da öldürsem bir şey olmayacak nasıl olsa diyor. Çünkü Darwinizm mantığı var. Allah inancı olmadığından dolayı böyle düşünüyor. Ama böyle olmadığını, gerçekte Allah'ın bizi sorguya çekeceğini ve ahiret hayatının olduğunu, Allah'ın bizi yarattığına inansa bilse zaten her hareketinde, her davranışında bunları düşünecek ve ona göre davranacak. Şimdi bir kısmı da şöyle inanıyor mesela. Biz şimdi yapıyoruz diyor. İşte bir kısmı onlardan da inananlar için söylüyorum, öyle inananlar için. İşte diyor ki nasıl olsa bunu yapıyoruz diyor. Ama diyor belli bir süre sonra cezamızı çekeriz, sonra yine cennete gideriz. Ama Allah öyle olmadığını ayette bildiriyor inşallah. Yani iman etmeyen insanların, iman sahibi olmayan insanların bu şekilde düşüncelerinin gerçekleşeceğini ama bu düşüncelerinin gerçek olmayacağını bir ayette de şöyle bildiriyor. Onu okuyayım inşallah. Bu onların ateş bize sayılı günler dışında kesinlikle dokunmayacak demelerindendir. Şeytandan Allah'a sınırım. Onların bu iftiraları dinleri konusunda kendilerini yanılgıya düşürmüşlerdir. Ali İmran suresi 24. ayette Allah bugünle onların şu anki düşündükleriyle ilgili cevabı çok güzel vermiş. Onlar zannediyor ki hani cehenneme gireceğiz, cezamızı çekeceğiz ve sonra biz nasıl olsa cennete gideriz yine diye mantıklı düşünüyorlar. Ama Allah öyle olmadığını Kur'an'da ayetlerde bize bildiriyor. Çünkü insan Allah'a inanmayan bir insan, hiçbir şekilde sevgisi saygısı olmayan bir insan da Allah'ın cennet gibi yüksek bir mertebesine eremeyecek. Allah bunu da bildiriyor zaten. İşte Allah inancı olduğu zaman da bu tür düşünceler, işte komünizm gibi, PKK gibi düşüncelerinde yok olduğunu görüyoruz. Allah inancı çok olduğu zaman, Allah inancının varlığı olduğu zaman. Bunların da dayanağı Oktar hocamın da, Onur hocamın da dediği gibi Darwinizm'den yola çıkarak bu yola geldiler. Bu da en büyük zaten bunları çökerten de Darwinizmin çökmesi olacak. Çünkü tek tutundukları dayanak Darwinizm. O bittiği anda da zaten dayanacakları bir konu kalmayacak. Evet. Allah inancının kesin olduğu anlaşılınca da onlar da normal bir şekilde yaşamaya başlayacaklar.
Allah inancı inşallah. Tabii kesin inananların sayısı artınca, inşallah o zaman azalacaktır. Şimdi o bir fotoğraf gösteriyor Oktar Hocam. Onu verebilirsek. Fotoğrafta 1920-22 yıllarında Lenin'in kasıtlı olarak yaptırdığı kolektivizasyon ismini veriyor. Stalin de yapıyor aynısını. Zorla tohumlarını alıyor toplumun. O soğuk Rus köylerinde tohumla gidince ekecek bir şey bulamayınca halk açlıktan 5 milyon kişi sırf açlıktan ölüyor. Aç bırakılmasının toplumun, yani toplum özellikle aç bırakılıyor Rusya'da. Bunun iki sebebi var. Birincisi hani toplumdaki artık varıyor ne varsa tohumları bile alındığı için yani alınabilecek en maksimum tohum ve gıda alınıyor. Ve Rusya bunu ihraç ediyor. İhraç edince de çevredeki ülkeler diyecek ki ha bak görüyor musun komünizmle yönetiliyor. Ne kadar bol ve bereketli bir ülke. İyi ki bak komünizm iyi bir yönetim. İmajı vermek için kendi halkını öldürüp öldürdüğü halkının gıdasını alıp yurt dışına gönderiyor. Sırf iyi görünsün diye. İkinci amacı da şu. Şartlı refleks demiştim ya Lenin'in uygulamaya çalıştığı. Onu yapıyor topluma. Stalin de yapıyor aynısını. Sadece toplumu dinden soğutmak için. O kiliselere giden toplum bireylerinin ayağı oradan kesilsin diye özellikle aç bırakıyor toplumu ki dini değerlere ve Allah'a dua etmeyi haşa bıraktırmak için toplumu dinden soğutup ateist bir kitle oluşturmak için özellikle aç bırakıyor toplumu. Bu komünizmin ne kadar dinin karşısında olduğunu, yani hatta Allah'a inanmanın zaten karşısında olduğunu, ateist bir köken, Darwinist bir kökene sahip olduğunu ve toplumda savaştığı zaten kitlenin Allah'a inanan değil mi kısım olduğunu, yani inançla adam savaşıyor. Zaten fikri olarak inançla mücadele ediyor. İnananlar da fikri olarak Allah'ın inancını anlatmalı, komünizmi öyle yıkmalı. Çünkü burada bir fikri bir mücadele var en başında. Sonra o fiiliyata dökülüyor inşallah. Bu evet. Zamanda da cihet nasıl olacak? Fikir de olacak. Bediüzzaman Hazretleri de söylüyor onu değil mi inşallah? İlimdir, fendir diyor bu zamanın cihatı inşallah. Cihat zaten cihet etmek, çaba harcamak anlamına geliyor. Çaba nasıl harcanıyor bu dönemde? Kitapla, kalemle, fikirle, sözle, eğitimle, değil mi? Bilimle, konferansla. Bu şekilde en güzel cihat yapılıyor. Bu konferansları anlatırken de televizyonda, okullarda, topluma açık her yerde, eğitim olunan, muhabbet olan her yerde Allah'ın varlığı anlatılıp Darwinizmin çürük temelleri aktarılmalı, komünizmin çürük temelleri aktarılmalı ve inşallah bu PKK belasından bu şekilde kurtulmalı. En net evet. Ve kesin çözüm
Allah
bu.
Allah zaten yardım edeceğini, evet. Allah'ın rızasını alan insanların ve Allah korkusu olan insanların, Allah'a inancı olan insanlara her zaman yardım edeceğini, inkarcıların ise nasıl bir azapla karşılaşacağını bizlere bildiriyor. Bir başka Kur'an ayetinde de Allah bununla ilgili bir ayet de okuyayım inşallah. Tövbe suresi 109. ayette binasının temeline Allah korkusu ve hoşnutluğu üzerine kuran kimse mi hayırlıdır? Yoksa binasının temelini göçecek bir yarın kenarına kurup onunla birlikte kendisini de cehennemin ateşine ateşi içine yuvarlanan kimse mi? Allah zulmeden bir topluluğa hidayet vermez demiş şeytandan Allah sınır. Burada temel, sağlam bir temelden bahsediyor Allah. Bir de yar, yani uçurumun kenarında olan, yani hiçbir dayanağı tutunağı olmayan, nasıl az önce söyledik Darwinizmin hiçbir dayanağı tutunağı yok. Aynı şekilde evet, komünizmin, PKK'nın da. Allah bundan da bahsediyor. Yani inancı olan bir insana nasıl yardım edeceğini, sağlam temellerde olduğunu söylüyor. Ama inancı olmayan insanlara, yani Allah'ı inkar eden insanların da zulümle karşılaşacağını ve zulüm vereceğini her zaman bildiriyor bizlere Kur'an ayetlerinde. Ve inanan insanlara da yardım edeceğini Allah bizlere bildiriyor. Yanında olduğunu ve yardım edeceğini de bildiriyor. Diğer insanların da zulümle karşılaşacağını. Yani bu konuda zaten cehd edildiği zaman Allah her zaman Allah'ın izniyle insanın yanında olacak zaten. Söylüyor, bunları bildiriyor. Tek yapılması gereken mücadele. Yani fikri olarak mücadele edilmesi bu konuyla ilgili.
Evet, şu an baktığımızda hem Güneydoğu'da, değil mi, orada şehit olan askerlerimiz, hem de birçok Müslüman ülkede yine şehit olan kardeşlerimizi görüyoruz. Yani bir fitne ortamını görüyoruz, zulüm ortamını görüyoruz. Allah bu ortamda nasıl davranacağını şu ayetle haber veriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar Allah yolunda mücadele edin buyuruyor Allah.
Fikren, evet.
İnşallah. Evet, mücadele her zaman fikren oluyor zaten. Çünkü Müslümanın mücadele ederken davranması, tutumu anlatılıyor ayetlerde. Cahiller kendileriyle muhatap olduklarında selam derler diyor. Evet. Dinde zorlama ve baskı yoktur buyuruyor Allah başka bir ayetinde. Zaten tek mücadele şekli bu inşallah. Mümin zor ve baskı kullanmadan, şiddet kullanmadan her zaman mücadele ediyor. Bu da nasıl oluyor? Anlatımla, tebliğle.
Evet.
Peygamberlerin yaptığı gibi, mücedditlerin yaptığı gibi inşallah. Anlatarak, anlatımla, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin yaptığı gibi inşallah. Müslüman, her Müslümanın bunu yapması gerekiyor bakın. Herkesin mesleği var, yaptığı iş var gündüz. Ama her Müslümanın da asıl amacının bu olması gerekiyor. Bu mücadele olması gerekiyor. Bu anlatım, bu tebliğ olması gerekiyor ki Allah bunun karşılığında, bunu vesile kılarak tabi, Allah her halükarda inşallah İslam ahlakına hakim kılacak ama Müslümanların bu çabasını vesile kılarak inşallah ahlak güzelleşecek. Değil mi? Bu zulüm ortamı bu şekilde kalkacak.
İnşallah.
O yüzden herkesin bu çabayı göstermesi gerekiyor. Her Müslümanın.
İnşallah. Zaten inşallah. Komünizmde yani çok net bakın, şimdi resimlere devam edelim. Sosyal adalet, böyle halkların işte eşitliği, kardeşliği falan hepsi hikayedir bunların. Yani bu ancak insanları sömüren ve toplumları çatıştıran bir ideoloji. Bakın burada mesela bu Rusya'dan bir örnek ama bütün komünist rejimlerde aynısı oldu. Kamboçya'da da böyle oldu, Vietnam'da da böyle oldu, Küba'da da böyle oldu, Çin'de de böyle. Bakın
evet,
şimdi devam edelim. Yine bakın köylüler kıtlıktan ölürken resimleri. Hep kıtlık, vahşet, kurşunlama, insanları öldürme, hapse atma. Milyonlarca insan hapse atılıyor. Milyonlarcası katlediliyor. Devam edelim. Yine bakın Kızıl Ordu tahılları yağmalıyor. Bütün köylülerin elindeki tahılları alıyorlar. Zaten Marx da köylülere değer vermiyor. Onları patates çuvalları olarak nitelendiriyor. Yani bir komünizme göre insan sadece getirdiği ekonomik katkıyla vardır. Yani onun duyguları, düşünceleri, mutluluğu, refah hiç ilgilendirmez komünist rejimi, komünistleri. Sadece onun bir katkısı var mı yok mu ona bakılır. Yani iyi iş yapıyor, katkısı var, tamam, faydalı birey. Yoksa elensin zaten, yok olsun. Yani sürü diyor zaten, bir tanesi gitse ne olur, bin tanesi gitse ne olur. Sürü de zaten yeteri kadar var mantığıyla bakılır. Bakın bir deri bir kemik kalan çocuklar açlıktan kıvranarak ölüyor o dönemde. Stalin aslında din adamı olarak yetiştiriliyor, dini eğitimden geçiyor. Ama genç yaşlarında okuduğu bazı kitaplar onu bir ateist ve komünist olmaya sürükledi. Bunların başına da Darwin'in Türleri Kökeni adlı kitabı geliyordu. Bu kaçınılmazdır yani, bu böyle. Yani siz Darwin'e eğitim verince oradan Stalin de çıkar, Lenin de çıkar, PKK da çıkar. Ondan sonra şaşırmanın bir alemi yok. Aa ne oldu? Şu oldu. Sen Darwin'e eğitim verince doğal olarak o komünizme gider zaten. Darwinizm ne diyor? Doğanın diyalekti diyor adam. Mesela Leon Trotsky diyor ki Darwin'in buluşu diyor, komünizmin kurucularından, fikri önderlerinden. Darwin'in buluşu tüm organik madde alanında diyalektiğin en büyük zaferi oldu diyor. Ya bu adamın buluşu diyor bilimsel olarak diyalektiğin temelini oluşturmaktadır diyor. Bu doğada bu vardır diyor. Bizim toplumlara tabii ki bu olacaktır diyor. İnsan da diyor en sosyalleşmiş hayvan olduğuna göre diyor, maymundan gelen. O da hayvandır diyor. Doğada bu varsa da diyor toplumlara bu olur diyor. Diyalektik materyalizm vardır diyor toplumlara. Yani tarihsel materyalizm. Tarih diyor bu safhalardan geçmiştir. İlkel komünel toplum diyor. Orada komün hayatının yaşandığı ilkel hayat. Ondan sonra diyor kölecilik ortaya çıkmıştır diyor. Ondan sonra diyor feodalizm yani toprak mülkiyetine ve toprak köleliğine dayalı sistem diyor. Onun da sonrasında diyor kapitalizm ortaya çıkmıştır diyor. Kapitalizm de diyor işçileri öyle bir ezer ki diyor ezim ezim ezmiştir diyor. Onlar da diyor bütün milliyetçilik, dini, her türlü duyguları kaybederler diyor ve bir sınıf bilincine ulaşırlar diyor. Proletarya. Ve bu da diyor kanlı bir devrimle diyor proletarya diktatörlüğünü kurar diyor. Kapitalizmi ortadan kaldırır diyor. Bu da en ileri aşamadır diyor. Komünizmdir diyor. Ve bunu da yani bu tabii öngörüler hep yanlış çıkınca kendi kendine olmayınca da kanlı olarak yaptılar. Lenin bunu hayata geçirdi. Yani Lenin Marx'ın fikirlerini pratiğe döken adam. Fakat bunların hepsinde bakın bilimsel olarak geçersiz. Bir kere Darwinizm geçersiz gördük. İspatlandı artık bütün dünyada. Hocamız bunu ispatladı. 350 milyon tane fosil var artık insaf yani. 350 milyon delil var. Hiç delil yok. Proteinlerin oluşması imkansız. Bir protein bile tesadüfen olamıyor. E tabii ki proteinlerin meydana getirdiği hücreler, organlar, canlılar hiç olamıyorlar.
Evet.
Her şey Allah'ın yarattığını gösteriyor. Canlılardaki komplekslik ve bilginin
indirgenmesi.
Tabii canlı. Bu da onu ispatlıyor. Bakıyoruz materyalizmin de geçersizliği bilimsel olarak ispatlandı. Big Bang teorisi maddenin yoktan var edildiğini ispatladı. Onun da üstünde maddenin aslı, hocamızın anlattığı kuledeki küçük adam maddenin diğer adı hayalin diğer adı madde kitaplarında ispatlanmış olan yani beynin içindeki küçücük bir yerde hiç çıkmadan elektrik sinyalleriyle muhatap oluyor olmamız ve beyinde bunun yorumuyla yani algılarımızla muhatap olmamız ve algıları yaratan da Allah olduğu bilimsel bir gerçek artık. Bu da zaten komünizmi ortadan kaldırıyor. Lenin de diyor zaten maddenin aslına girerseniz diyor önce parmağınızı sonra kolunuzu kaptırırsınız diyor. Hepsi gider diyor. Yani diyaletik materyalizm yani komünizm hepsi gider diyor. Doğru. Öyle oluyor zaten. Ama bunun sadece o bölgedeki PKK'lılara ve bölge halkına ulaşması gerekiyor. Nasıl? Devletin televizyonları, radyolarıyla. İki ayda diyor bitiririm dedi hocamız Allah'ın
izniyle. İnşallah.
Başka türlü de imkan yok olmaz. Ama dedi hocamız biz bunları anlatmakla mükellefiz, uyarmakla ki daha büyük bedeller ödenmeden olmasın inşallah. Yani hasarı daha büyük olmadan bir an önce dönmesi çok önemli inşallah.
İnşallah. Evet hocam dediğin gibi fikri zaten bu zamanın en büyük özelliği de fikri olması. Zaten 25-30 yılı aşkın bir süredir silahlı askeri müdahale yapılıyor. Fakat bunların çözüm niteliği çok olmuyor. Hani olan Mehmetçiğe oluyor. Olan bizim askerlerimize, şehitlerimize oluyor. O yüzden fikri olarak yapılırsa en azından tamamen kökünden kurutulursa böyle bir belanın da ortadan kalkması bütün toplumun refahı için daha iyi olacak. Çünkü bunlara harcanan söylediğimiz gibi çok yüksek miktarlar var. Devletin bütçesinin büyük bir kısmı bu tarz giderlere ayrılıyor. Çünkü orada sürekli bir sıcak çatışma söz konusu oluyor. Bunlar da hem Mehmetçilerimize kayıplarına neden oluyor, şehit olmalarına neden oluyor. Hem de ayrıca baktığımız zaman da insanların toplumsal olarak da sonuçta insanların ödedikleri vergilerden, insanların ödedikleri şeylerden devlet bütçesinden ayrılıp oralarda kullanılıyor. Oysa bunun yerine insanların eğitimi, insanların sağlığı ve bunlara daha çok kullanılabilir. Bu da ancak fikri mücadelede son bulmasıyla olur. Yani herkesin inancının tam olmasıyla mümkün olabilir. En güzel, en sağlıklı yöntem de zaten bu olacaktır muhakkak. Bugün de güzel programımızın...
Ya şunu ilave edelim. Yani biz şehit veririz dedi hocamız. Milyonlarca hiç fark etmez. Evet. Yani öyle bizim için şehitlik çok güzel bir şeydir zaten inşallah. Böyle bir mücadelede şehitleri... İnşallah. Ama bu fikri mücadeleyle çözüme ulaşır. Yani konu bu. Yoksa şehit herkes ister. Yani Müslüman'ın tek istediği şeydir o inşallah. Değil mi? Ama fikri mücadeledir esas. Yani fikren ortadan kalkar. Adam buna batıl bir din olarak inanmış. Bu batıl dinin geçersizliğini bilimsel olarak anlatacaksın. O da zaten dağın tepesine çıkıp mağarada yaşamaz zaten.
Zaten ya böyle bir ortam da olmaz.
Geçersizliğini anladı mı? Adam komünist olmaz ki ondan sonra. Terörist de olmaz. Böyle bir konu yok yani zaten. Geçersiz böyle bir saçmalamış Darwin. Bilimsel olarak da geçersiz. Sadece bunun anlatılması gerekiyor. İnşallah.
İnşallah. Bugün de güzel programımızın sonuna geldik inşallah. Saat 12'de yani gece yarısı 12'de Sayın Adnan Oktar'la Sohbetler programı canlı olarak yayınlanacak. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.